İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Dilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün de Erol Hocam, Erdem Hocam ve Akın Hocamla birlikteyiz inşallah. Yine güzel konulardan bahsedeceğiz. Ayrı zamandan bahsedeceğiz. Allah'ın yarattığı bize trilyonlarca olan delillerinden inşallah bahsedeceğiz. Ve Rabbimizi övgüyle hamd edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Nasıl başlayalım Erol Hocam?
Dilerseniz evrim teorisinin geçersizliğini kanıtlayan konulardan biri olan enerji meselesiyle
Evet.
başlayabiliriz. Hayatın temeli bildiğimiz gibi enerji. Yani enerji olmadan hücredeki herhangi bir mekanizmayı yürütmemiz mümkün değil. Yani taşıma sistemleri diyelim, protein sentezi diyelim, DNA'nın kendisini sentezlemesi diyelim, bölünme diyelim, genel olarak hareketlerimiz, her türlü organizasyon, her türlü işlevimiz biz enerjiyle yapıyoruz. Bunu yapmamız için de özelleştirilmiş enerji formlarına ihtiyacımız var. Ve bilinen ve en fazla kullanılan enerji formu vücudumuzda ATP denilen bir molekül. Şimdi bu molekülde
Evet.
enerjinin depolanıp vücudun gerekli işlevinde, gerekli olduğu yerde kullanılabilmesi gerekmekte. Dilerseniz slaytımıza geçelim, orada göreceğiz. ATP molekülünü tanıyalım öncelikle. ATP molekülü enerjinin depolanmış formu. Adenozin riboz ve 3 adet yüksek enerjili fosfat grubuna oluşmakta. Ortada P ile gösterdiğimiz kısımlar fosfatı temsil etmekte. Fosfat ve oksijenleri, evet, o şekilde.
Evet, şunlar.
Evet. Fosfatların arasındaki bağlar da yüksek enerjili, yani enerjisi yüksek, hücrenin fonksiyonları sırasında başka mekanizmalara aktarılacak enerjiyi içinde barındıran bağlar. Bu bağlar sayesinde enerji depolanıyor ve istendiği anda tekrar kullanıma sunulabiliyor. Peki, ATP molekülünü elde etmemiz gerekiyor öncelikle. Değil mi? Biz bunu nasıl elde ediyoruz? Nasıl bir mekanizma ile elde ediyoruz? Ona bakmamız lazım. İddia edildiği gibi, yani şimdi ATP'yi elde edebileceğimiz en basit mekanizma, en basiti tırnak içinde tabii söylüyoruz. Glikoliz denilen bir sistem. Yani glukoz molekülü, basit şekerin suya dönüştürülme işlemi sırasında ortaya çıkan enerji. Bu sistem nasıl gerçekleşiyor? Dilerseniz ona bakalım. İkinci slaytımıza geçersek göreceğiz. Şimdi burada 10 tane ayrı enzimin kullanıldığı bir dönüşüm işlemi var. Yani 10 ayrı enzim kullanılıyor burada. Hedef ne? Esas hedefimiz glikoz dediğimiz basit şekerin piruvata çevrilmesi. Piruvatın daha sonra ne işe yaradığından bahsedeceğiz. Bu aşamada 10 ayrı enzim görev almakta. Ve bu işlem sırasında
Maşallah.
da, evet, bu işlem sırasında da 2 tane ATP molekülü öncesinde kullanılarak daha sonra 4 tane ATP, toplamda 2 tane ATP kazancımız olmakta. Evet, şimdi slide gösterimize geçersek.
O ekran tamam inşallah.
Şimdi burada tek tek bir animasyon şeklinde göreceğiz. Evet, yürütelim. Glikoz molekülü gördüğümüz.
Evet.
Heksokinaz denilen bir enzim var. Tabii bu enzim aslında çok daha büyük. Sadece burada temsil olarak betimlenmiş. Yani glikoz molekülüyle boyutları bu şekilde değil. Glikoz molekülü çok daha küçük ve enzimin özel bir bölgesine bağlanarak işlem görmekte.
Ve şimdi burada zaten
Evet.
evrimin bittiği yer hemen daha
Evet.
başında bitti. Çünkü buraya bir heksokinaz geldi.
Evet.
Heksokinaz için ne gerekiyor? DNA gerekiyor.
Evet.
Enerji zaten
Hı.
gerekiyor. Ve onu sentez edecek zaten
Evet.
binlerce protein olması
Evet,
gerekiyor ki
protein dediğimiz
evet
heksokinaz zaten sentezlenmiş halde kabul
olması
ettik.
gerekiyor.
Kabul ettik. Yani biz kendimiz kabul ettik.
Evet.
Halbuki protein sentezi için de enerjiye ihtiyacımız var. Şimdi dilerseniz devam edelim.
Enerji için de proteine ihtiyacımız
Evet.
var.
Ve ATP'de,
Böyle
ATP'de
gidiyor.
enerji.
Evet.
ATP dediğimiz molekül, orada sarı 3 tane P harfiyle gösteren fosfat bağları.
Evet, onun da hazırı var, değil mi?
Evet,
Onlarla
onların da
ilgili.
hazırı var. Evet, devam edebilirsek. Orada bir değişim oldu. Glikozla fosfat bağlandı.
Bir
Bir
fosfat
tane.
çıkınca enerji açığa çıktı
Enerji
pilden.
açığa çıktı, evet. Glikoz da kullanıldı. Devam edelim. Glikoz 6 fosfat oldu. Başka bir enzim, fosfoglikoz izomeraz denilen enzim geldi, bağlandı.
Bir
Devam.
enzim daha geldi, değil
Evet.
mi? Bir protein daha geldi, evet.
Fruktoz 6 fosfat haline
Bu.
dönüştürüldü. Devam. Fosfofruktokinaz denilen başka bir enzim, yine ATP
Enzim
denilen, yine enerjiyi, yani temel amacımız olan enerjiyi burada da kullandık. Evet.
enerji için zaten enerjinin var olması
Var
gerekiyor.
olması gerekiyor. 2 tane ATP kullanmış olduk şu ana kadar. 1,6 bir fosfat az fosfat elde ettik. Aldolazilden başka bir enzimle bu molekül ikiye bölündü. Dihidroksilaseten aseton fosfat ve gliseraldehit trifosfat denilen iki tane ayrı molekül oluştu. Biz gliseraldehit 3 fosfatla yolumuza devam etmek istiyoruz. O yüzden triöz fosfat izomeraz denilen enzim molekülü gliseraldehit 3 fosfata tekrar dönüştürdü. Bundan sonra aslında iki ayrı dal olarak gelişen sistemler aynı olduğu için tek gösteriyoruz.
Evet.
Evet. Başka bir enzim geldi. Gliseraldehit 3 fosfat dihidrojenaz enzimi NADH denilen başka bir molekülü kullandı. O molekül üzerine hidrojen aldı. Daha sonra başka mekanizmalarda ondan da enerji elde edilecek. 1,3 bifosfoglisarat haline dönüştü. Fosfoglisarat kinaz yine ATP oluşturdu. Bakın burada oluştu tekrar.
Evet.
3 fosfoglisarat haline dönüştü. Fosfoglisarat mutaz denilen başka bir enzim 2 fosfoglisarata dönüştürdü molekülümüzü. Enolaz denilen başka bir enzim de fosfoinal piruvata dönüştürdü. Bir molekül su açığa çıktı. Evet. Burada tekrar piruvat kinaz denilen enzimle de tekrar bir ATP elde ettik. Piruvata dönüştürdük. Evet. Şimdi burada ne gördük? Yani sonuçta enerji elde etmek için 10 ayrı enzime ihtiyacımız var. Bu da bilinen en basit enerji elde edim yöntemi olan glikoliz.
Temel yani.
Temel enzim. Yani bizim vücudumuz daha karışık sistemler kullanıyor. Onlara da birazdan değineceğiz. Bu en temeli. Yani bu olmazsa olmazımız. İlk hücreyle birlikte olması gereken bir sistem. Olmazsa zaten hiçbir şekilde ne taşımalar mümkün olacak, ne protein sentezi mümkün olacak, ne DNA sentezi mümkün olacak, ne hücre bölünmesi mümkün olacak, ne hareket mümkün olacak. Hiçbir şey mümkün olmayacak kısacası. Böyle bir durumla karşılaşıyoruz.
Ne kadar sürede oluyor?
Bu o kadar hızlı. Yani şu anda tam olarak süre veremeyeceğim. Milisaniyelerle oluyor. Milisaniyeler içinde. Çok hızlı bir şekilde gelişen bir sistem. Onu nereden anlıyoruz? Normalde vücudumuzda ATP enzimi, ATP molekülü yaklaşık 45-50 kilogram bir gün içinde tüketiliyor insan vücudunda. Halbuki o kadar depolanma yok. Depolanan miktar 1 gramı geçmiyor. 1 gram sadece. Yani 45-50 kilogram kullanıyoruz. Depolanan miktar 1 gramı geçmiyor vücutta toplam olarak maşallah. Baktığımızda. Bu hızını siz takdir edebilirsiniz. Yani evet. 1 saatte 2-2,5 kilo kadar ATP demek ki biz tüketiyoruz. Hızı demek ki ne kadar hızlı evet. Onu tahmin etmemiz
yani
mümkün.
2 kilogram molekül.
Evet, molekül kullanıyoruz.
Yani, evet, 2 kilogram bir molekülün ağırlığı çok miligramın milyonda biri olarak adlandırılıyor.
Evet.
2 kilogram buna böldüğümüzde zaten trilyonlarca bizim karşımıza ATP çıkacaktır.
Evet.
Bunu da zamana böldüğümüz zaman saniyede binlerce ATP'nin sentez edilip, yani şöyle sentez edildiği zaman duramıyor bir de. Enerji yüklü tanecik, fazla enerjinin durmaması gerekiyor. Enerji nerede ihtiyaç varsa hemen orada zaten hemen sentezlenip kullanılması gerekiyor. Hemen fosfatın ondan alınması gerekiyor ki enerji açığa çıksın. O şekilde potansiyel beklemesin diye. Öte taraftan zaten ATP'nin üretilmesi için de bir enerji gerekiyor. Kısacası vücudun tamamında öyle bir harmoni olması gerekiyor ki enerji üreten mekanizmaların kendi enerjisini karşılama ihtiyacı da dahil olmak üzere tüm enerji üretildiği an karşılansın. Üretildiği an karşılansın ve dışarıdan alınan tüm besinler, enerji üretilen bütün o karbonhidratlar, karbon içerikli gıdaların hepsinin alımının enerjiye dönüşüm silsilesine göre. Artık vücut ona göre muazzam şekilde denetlemesi gerekiyor maşallah.
Çok güzel bir döngü var değil mi hocam?
Evet, kesinlikle evet. Öyle. Yani biz tabii burada neyi kabul ettik? İlk başta glikoz molekülünün hazır bir şekilde elimizde olduğunu kabul ettik. Halbuki glikoz molekülü de o hale gelinceye kadar bir sürü işlemden geçiyor. Yani biz dışarıdan besini de enerji elde etmek için alıyoruz. Yiyeceklerimiz içinden karbonhidratlardan glikozu elde ediyoruz. Solunum işlemini de biz enerji elde etmek için yapıyoruz. Ne? Oksijene ihtiyacımız var değil mi? Oksijen bu sistemin en sonunda yer alacak. Birazdan göstereceğiz. Enerji elde etmemiz için gerekli. Yani 2-3 dakikalık bir süre eğer nefes almazsak değil mi? Hayati fonksiyonlarımızı evet. Devam ettiremez hale geliyoruz. Demek ki ATP stoğumuz o kadar ancak yeterli.
Milyonlarca sene yok yani.
Evet, milyonlarca sene gibi için. Bir bekleme gibi bir şansımız yok. Dilerseniz devam edelim slaytımıza. Şimdi biz glikoliz mekanizması her hücrede var. Her hücrede var diyoruz. Devam edelim.
Bu aşamaları az önce gösterdik. Evet.
Bu aslında oksijensiz solunum denilen, yani oksijene ihtiyaç olmadan en küçük hücrelerin kullandığı veya oksijen ortamda bulunmadığı zaman insanların, hayvanların kullandığı bir sistem, glikoliz işlemi. Bizde, bizim enerjimiz için bu yeterli bir sistem değil. Bizde çok daha verimli bir sistem ihtiyacımız var. Enerjinin çok daha verimli bir şekilde elde edilmesi gerekiyor vücudumuzda. Bunun için de oksijenli solunum kısmına geçmesi gerekiyor. Şimdi glikoliz işlemi sonucunda elde etmiş olduğumuz piruvat denilen molekül mitokondri içine alınıyor ve başka sistemlerin içine geçmiş oluyor. Devam edecek olursak göreceğiz. Evet, burada daha öncesinde bahsetmiş olalım. Şimdi proteinlerin yapısından bahsettik. Bir onlardan bahsedelim. Şimdi burada glikolizin içinde yer alan 10 hormondan herhangi 3 tanesini örnek verdik. Bunların yapılarının fonksiyonel olabilmesi için 4 boyutlu yapılarının oluşması lazım. 4 boyutlu yapılarını elde etmemiz lazım. Peki 4 boyutlu yapıya ulaşmadan önce bunların hangi yapılarının düzgün bir şekilde işlemesi lazım? Primer yapı dediğimiz, proteinin primer yapısı dediğimiz amino asit zinciri var. Bu amino asit zincirinin düzgün bir şekilde herhangi bir sekteye uğramadan devam etmesi lazım. İkinci yapı dediğimiz alfa helixler ve beta sheet dediğimiz yapıları var. Üçüncü yapıları da bunların bir şekilde aralarında bağlarının oluşarak, yani bu oluşmuş olan sheetlerin aralarındaki bağlarla katlanarak 3 boyutlu bir hale dönüşüyor. Dördüncü olarak da bazı enzimlerde gördüğümüz birkaç tane üçüncü derecede katlanmış olan proteinin bir araya gelerek oluşturduğu dördüncü yapı dediğimiz yapı var. Proteinlerdeki esas fonksiyonel yapı da bu dördüncü boyut.
Evet.
Bu katlanma oluşmazsa hiçbir şekilde protein fonksiyonel halde olmuyor. Peki bu dördüncü boyutu sağlayan ne? Amino asit zinciri de bunda etkili. İkinci derece katlantıları da etkili. Üçüncü derece katlantıları da etkili. Sonuçta elde etmiş olduğumuz dört boyutlu yapı da etkili. Ve bu yapı herhangi bir amino asit zincirinde değişmesiyle fonksiyonsuz hale dönüşüyor.
Evet, yani mesela
tek
örnek
bir tanesi
verelim.
Yer değiştirsin.
Evet, aynen değil öyle. Mi? Tek bir tanesinin yer değişmesi yeterli ve bu glikoliz olayında da bunlardan 10 tane ayrı kullanıyoruz.
Evet, glikoliz yaşam için gerekli fonksiyonlardan bir tanesi. Vücudumuzda evet. Pek çok böyle fonksiyon var. Yani mesela bu 400 amino asitlik bir zincir olsa, bu 400 amino asitlik zincir eğer 4. kuaternar yapısına kadar katlanırsa o zaman ne derler? Geçiyor yani. O zaman literatürde yerini alıyor. Onun dışında yani biraz olsa, %99 olmuş olsa olmuyor. Yani yaşam, vücudumuzdaki bütün bu enzimler, proteinlerin yapısındaki denge bu kadar hassas. %99.9 tamam bir protein işlevini tam göremiyor. Ve bu da zamanla büyüyen veya anında büyüyen bir hastalığa dönüşüyor ve yaşamı durduruyor. Yaşam işte böyle çok zor bir şey. Yani ATP'nin her an orada olması gerekiyor. %99 tamam değil, %100 olması gerekiyor. Yeni sentezlenen bir molekülün işini tam yapması gerekiyor. Tam yerine gitmesi, tam zamanında olması gerekiyor. Her şey kısacası tam olması gerekiyor. Her türlü biraz aksaklıkta o hemen hastalık oluyor. Oradan Allah bize hastalık durumunda aziyetimizi gösteriyor ki her an Allah'ın kudretiyle muhakkak o reaksiyonların hepsinin tam olarak olması gerektiğini anlayalım diye mesela. Değil mi? Birazcık bir şey eksik olduğu an hemen hastalık oluyor veya yaşam sona eriyor mesela.
Herhangi bir adımda da gerçekleşecek bir yavaşlama veya fonksiyon görmeme olayı bir önceki molekülün birikmesine sebep olup bir sonrakilerin zaten işlevsel olmasını önleyeceği için bir anlamı olmayacak, oluşturmayacak. Yani ondan sonrasının olmasının veya olmamasının hiçbir önemi kalmayacak. Hepsinin bir arada olması gerekiyor. Hepsinin bir arada ortamda bulunması gerekiyor ki enerjiyi biz düzgün bir şekilde elde edebilelim. Evet, devam edebiliriz. Şimdi burada sarıyla gösterdiğimiz yer şu ana kadar gördüğümüz glikoliz kısmı. En son elde ettiğimiz ürün neydi burada? Piruvattı. Piruvat enzimi daha sonra mitokondri denilen hücre içinde özelleşmiş yapılarımız var. O özelleşmiş yapının içine giriliyor, içine alınıyor. Daha sonra Krebs cycle denilen özel bir döngü ve elektron transport zinciri denilen bir sistemle daha etkili bir şekilde ATP elde edilmesine yarayan sistemlere devam ediyor. Bir sonraki slaytımıza geçelim. Evet, burada biraz daha büyütülmüş halde. Şimdi Krebs cycle dediğimiz bir alan var. Burada sarıyla göstermiş olduğumuz NADH de ayrıca daha sonra ATP'ye dönüştürmek üzere, kullanılmak üzere bu Krebs cycle'ında elde edilen ürünler. Yani amacımız aslında NADH denilen molekülleri elde etmek.
NAD'ın özelliği hidrojeni bağlaması, transporter evet. gibi yani hı hı. bir alıp bağlayıp evet. tutup yani bu atom
taşıma özelliğine böyle sahip.
Şey bir şey değil değil mi? Ne derler böyle? Maşara tutulabilecek, elle tutulabilecek, şey cımbızla tutulabilecek bir şey değil. Hı. Çok çok küçük bir şey. Hı. NAD bunu tutmak için Allah tarafından yaratılmış, bizim vücudumuzdaki hidrojeni tutan bir maşa gibi görüyor, işlev görüyor. Tutuyor, tutmakta kalmıyor, gideceği yere götürüyor, götürüyor ve oraya bırakıyor. Atomsal işlem oluyor aslında bizim vücudumuzda sürekli. Yani nükleer fabrikalarda, atom santrallerinde zaten mesela bir kaza olsa o bölgenin tamamı haritadan siliniyor. Bizim vücudumuzda ve bütün canlıların vücudunda bu tip nükleer işlemler, yani atomdan enerji elde etme işlemleri, indirgenme, yükseltgenme, elektron alışverişleri, yani saniyenin trilyonlarca birinde sürekli oluyor her canlıda. Hep bir mucize maşallah. Evet, maşallah.
Bir de muazzam bir teknoloji var maşallah ve hani biz burada mesela anlatılıyor. Hani çok fazla dikkat vererek ancak anlaşılabilecek konular bunlar. Hani mesela hocam teknik boyutunu çok iyi biliyor. Yani bunu çok iyi bir dikkatle dinlediğiniz zaman ancak anlayabiliyorsunuz o konuları. Evrimciler bu olayların hepsinin doğada kendinden oluştuğunu iddia ediyorlar. Yani ne kadar komik bir iddia olduğunu görülmesi açısından söylüyorum bunu. İşte oradan mesela işte 10 safhalı bir işlemden bahsediyoruz. Bir tane safhası olmasa insan enerji üretemiyor.
Evet.
Değil mi Erol Hocam? Yani o zaman 10 safhasının bir anda yaratılmış olması lazım. Allah'ın ayette bildirdiği gibi Allah kusursuzca var edendir buyuruyor Allah ayette. Yani 10 safhası birden olması gerekiyor. Ama tek başına o yetiyor mu? Hayır. Trilyonlarca sistemden sadece bir tanesinden bahsediyoruz. Ki onu da mesela programın başından beri çok ufak bir şekilde anlatabildik henüz. Yani daha da çok fazla detayları var. Daha da devam edeceğiz şimdi. Ama üzerine düşünmemiz gereken şey şu. Bu kadar detaylı bir sistemin hani anlaşılması, çözülmesi bile bir meseleyken doğada işte biraz sonra evrimcilerin iddiasıyla ilgili yeni çıkmış bir haberle ilgili ben de bir bilgi vereceğim. Böyle lavların içerisinde böyle şeylerin oluşmasını beklemek yani hayali bir bekleyişten ibaret.
Yani protein dediğimiz molekül 43 dereceden sonra denatürasyon dediğimiz bozulma evet. işlemine tabi oluyor. Yani lavların içinde nasıl olacak? Oluştuktan sonra diyelim ki bir başka bir yere birilerini alması lazım. Burada da bilinç var diyelim ki oluşabilse ki böyle evet, bir şey evet. mümkün değil gerçekten. Evet. evet. Devam edebiliriz. Şimdi burada Krebs cycle'ında da glikolizde olduğu gibi yine 10 ayrı basamak var ve bunların her birinde yine ayrı enzimler var. Her biri tek tek farklı farklı enzimler. Karbon atomunu glikozun kalan atomlarından kopararak hidrojeni açığa çıkarmak. Bütün mekanizma amaç bu. Yani NADH dediğimiz molekülleri elde ederek enerjiyi yararlı hale dönüştürmeye çalışıyoruz. En son basamağımız nedir? Oksijenli solunumun temel mekanizması. Burası bakın mitokondri küçük bir şey olarak görülüyor. Sağ alt kısımda mitokondriyi göreceğiz. Onun duvarı. Bu özelleşmiş enerji üretimi için özelleşmiş bir molekül veya organel diyelim. Onun duvarından bir kesit alınmış burada. Maviyle gösterilen dış ve iç mitokondrinin zarlarını görmekteyiz. İç zarda özelleşmiş bir takım proteinler var. Bunların amacı nedir? Glikoliz işleminden gelen ve Krebs cycle dediğimiz NADH'den gelen hidrojenleri bu iki zar arasında taşıyarak yüksek enerjili hidrojenlerin belli bir yerde depolanmasını sağlamak. 5 ayrı burada enzim var. NADH, ubiquinon oksiredüktaz, işte sitokrom C, succinat ubiquinon oksiredüktaz gibi özel isimleri var. Bu 5 ayrı proteinin görevi hidrojeni mitokondrinin iç ve dış zarlar arasında depolayarak bu yüksek enerjili hidrojenlerden enerji elde edilmesi ön basamaklarını elde etmek. Son amacımız nedir? ATP sentaz denilen özelleşmiş bir yapı var. Özelleşmiş bir motor diyelim biz ona.
Özel bir motor zaten.
Evet. Çok özel. Ona da biraz sonra değineceğiz. Hidrojen bunun içinden geçerek ATP elde ediliyor. Ve hücre içine giren hidrojen atomu da bakın burada da çok büyük mucize var. Yani enerjisini veren hidrojen atomu da boşta kalmıyor. Onlar da birikmiyor ve oksijenle birleşerek suya dönüşüyor. Yani bizim solunumla aldığımız oksijenin mekanizması burada. Yani oksijen hücre içinde hidrojenin birikmesini engelleme görevine sahip. Evet, şimdi burada görüntüyü tersten görüyoruz. Yani biraz önce hücre içi dediğimiz yer yukarıda kaldı. ATP sentaz denilen molekülün yapısı. Bakın burada farklı renklerle gösterdiğimiz yapıların her biri ayrı ayrı proteinler ve bir amaç uğruna bir araya gelmişler. Amaç hidrojenin enerjisinden yararlanarak ATP elde etmek. Hidrojen molekülü hücre zarından hücrenin iki hücre zarı arasındaki bölgeden A dediğimiz molekülün içinden doğru ilerleyerek hücre içine girerken bu ATP sentaz denilen molekülün dönerek enerjinin ADP ile fosfatın birleşerek ATP haline depolanmasını sağlıyor. Temel amaç bu.
Maşallah.
Yani.
Bunun videosu var, ben onu göstereyim.
Evet, tamam, gösterelim.
İnşallah. Ama burada tabii temel olan konu şu. Mitokondrinin zarında olan böyle birçok düzenek var. Bu ATP sentezi elde etmek için. Her birisinde moleküler işlem oluyor. Kullanılan şey de hidrojen atomu, hidrojen iyonları, birleşik yapmamış hidrojen iyonları. Zarın içinden dışarı doğru sürekli taşınıyor. Taşındığı zaman dünyada bir denge var Allah'ın yaratmış olduğu. Doğal olarak bir çözünürlüğü yüksek olan bir madde az olan yere doğru akım haline geçiyor. Mesela siz bir tuzlu mesela bir suyun içerisine biraz daha su koyduğunuz zaman, yani basitçe öyle anlatayım. O zaman ne oluyor? Suyun tuzdaki konsantrasyonu azalıyor. Yani suyu biraz daha seyretmiş oluyorsun. Oradaki tuz her tarafa dağılıyor eşit olarak karıştırdığın zaman. Şimdi burada da hücrenin zarının üst kısmında hidrojeni tuz gibi düşünelim. İşte tuzlar fazla dışarıda. İçeride ise az. Az olunca ne oluyor? O zaman yukarıdan aşağı doğru homojen yapmaya çalışıyor. Sürekli azaltmaya çalışıyor. Dengelemeye çalışıyor iki yerdeki miktarı. Veya bir şelale gibi düşünecek olursak su her zaman için ne yapar? Yukarıdan çok olan yukarıdan aşağı doğru akar. Değil mi? Sürekli akar. Eğim vardır çünkü. Ona yatkınlığı vardır. Yer çekimi çünkü aşağı doğru çekmektedir. Bunda da hidrojen yukarıda, şelalenin yukarısı gibi aşağı doğru çekiyor. ATP sentaz denilen motor da değirmen gibi.
Evet, aynen.
Akan hidrojenden akma enerjisiyle dönen değirmen gibi zaten şekli öyle dönüyor sürekli. Evet. Ve ATP'yi üretmiş oluyor oradan.
Diğer bütün mekanizmalarda suyu yukarı taşıyıp, değil mi?
Evet.
Suyun devamını sağlama işlemini yürütüyor.
Evet. Yani
diğer o bütün enzimler içerideki hidrojen atomunu, yüksek enerjili hidrojen atomunu dışarıya pompalayarak ATP sentezine bir kaynak elde etmiş oluyor.
Evet.
Evet.
O zaman onu hani çok ayrıntılıdan kısaca ben hani videosunu böyle göstereyim. Biraz bahsettik. Şöyle hızlıca geçelim buralara. Az önce hocam anlattığı gibi birçok, işte bu ATP sintaz denen motor. Burada ne dedik biz? Yukarıda, bakın buradaki noktacıklar hidrojen atomunu temsil ediyor. Yukarıda çok olduğu için ATP sintaz denen bir moleküler motorun içerisine giriyor. Belli kanallar, belli proteinler 3 boyutlu bu hale getiriyorlar. Yani vücutta bu kendi kendine oluşmuyor. Belli proteinler bu şekilde yaratılıyor ve bu burada birleşince böyle 3 boyutlu bir şekil oluşuyor. Yukarıdan da sanki su akıyor ve alttaki bu 3 boyutlu dönen merdaneyi döndürüyormuş gibi, pervaneyi döndürüyormuş gibi buradaki dönen kısmın aldığı enerjiden az önce Eren'in hocamın bahsettiği bu ATP'nin üretilmesi için gerekli şuradaki 3 tane fosfatın üçüncüsünü bağlamak için enerji oluşuyor ve buraya bağlanıyor. Ve sonuçta bu ATP ne oluyor? Vücuttaki diğer bütün mekanizmalarda kullanılmak üzere yola çıkıyor. Ve hemen kullanılıyor. Yani o kadar depoda edilmiyor, hemen kullanılıyor. Bundan vücudumuzda öyle 30-40 kilo arasında insan bünyesine göre değişen sentez olduğuna göre, bu ATP sentez motorlarında sentez edildiğine göre o kadar da sürekli kullanılıyor manasına geliyor bu. Ve bu kainatta yani bütün canlıların vücudundaki enerjiyi üreten temel mekanizma.
Evet.
Bunu bitkiler fotosentezle yapıyorlar. Tek hücreli canlılar, fotosentetik canlılar ayrı, yapmayanlar ayrı, mitokondrilerinde yapıyorlar. Bitkiler kloroplastlarında yapıyorlar. Ama ne yapıyorlar? Sonucunda enerjiyi elde ediyorlar. Ve o enerjiyle kullanarak vücuttaki reaksiyonlarında yaşamaya devam ediyorlar.
Evet.
Mesela nefes alıyor. Nefes almak için sayısız orada proteinin elektrik sinyallerinin gidip dengelendiği, bütün kasların yeteri kadar gerildiği ve oksijen içeri girdiğinde oksijenin kanımıza nüfuz ettiği, oradaki proteinlerin onu aldığı gibi her aşamasında bir düzen, enerji harcanarak düzenin kurulduğu bir düzene biz yaşıyoruz. İnsan vücudu böyle, bitkiler öyle, tek hücre canlılar öyle. Ama hepsinde muhakkak olması gereken her şey önceden hazır. Mesela enerji ATP'nin şimdi olmasını anlatıyor Erol Hocam. ATP olması için ATP gerekiyor.
Aynen
öyle. ATP olmadan ATP olmuyor. Yani hiçbir zaman bir karanlık bir şey yok yani. Mesela elektrik, bir yere elektrik yoktur. Düğmeye bastığın zaman aydınlanır, değil mi? İnsanlar öyle değil. Canlılık da öyle bir şey değil. Her zaman aydınlık yani. Aydınlık olması için aydınlık gerekiyor.
Evet.
Onun aydınlanması için onun da aydınlık olması gerekiyor. Onun da aydınlık olması gerekiyor. Dolayısıyla canlılık bir anda tas tamam olmak zorunda. İlkel bir formdan eksikler tamamlanarak olamıyor. Tam bir form o zaman yaşayan canlı olmuş oluyor. Ve hepsi hazır üstünde olması gerekiyor. Eksik bir yapının yaşama ihtimali yok. Eksilince zaten tam da hasta olmuyor ve ölüyor canlı. Yaşam, evet bu kadar hassas.
Protein olması için protein olması gerekiyor.
Kesinlikle. Yani hocamızın enerji gerekiyor.
Evet, aynen yani böyle tam kitlenmiş durumda. Ya. İlk protein nasıl oluştu? Ya evrimciler iddiasına göre işte protein oluşuyor. Ondan sonra bir protein daha geliyor yanına. Üçüncü protein falan. Böyle birleşiyor. Sonra hücre oluyor. Hücre sonra tekrar protein üretmeye başlıyor gibi anormal bir iddiaları var. Şimdi dün çıkan bir haber var Milliyet.com.tr'de. Ona bakalım. Halen daha 7000 yıllık bir pagan dinini savunabiliyorlar bilim adına. Yaşam burada başladı diye. Bilim adamları günümüzden tam 3.8 milyar yıl önce şu anda dünyanın en ıssız yerlerinden biri olan bu bölgede gerçekleşen bir olay.
Niye ıssız bir yer?
Yani ilk proteinler, amino asitler evrimcilerin iddiasına göre laboratuvar gibi muhteşem bir ortamda bile sentezlenemeyen protein şu rezalet ortamda kendi kendine oluşmuştur diye bir iddiaları var bakın. Ya onu bilim adına savunması çok enteresan gerçekten.
Neresi olduğu da belli değil. Bir küçük bir fotoğraf, bir kabarcık var.
Evet.
Ha burada başladı.
Bilim adamlarının dünyanın en ıssız yerlerinden biri olan Grönland'dan bundan tam 3.8 milyar yıl önce yaşamı ateşleyen kıvılcımın çıktığını düşünüyorlar. Yani varsayım, yani Türkçesi atıyorlar gibi bir sonuç var. Grönland'ın güneybatısındaki İsua'da volkanları inceleyen araştırmacılar bu volkanların 3.8 milyar yıl önce patlayarak kil ve elementlerin etkileşime geçerek işte bu bölgede kendi kendine amino asitler, ondan sonra proteinler vesaire oluştuğuna inanıyorlar yazıyor. Bakın şurada da inanıyorlar yazıyor. Bakın şuraya bakarsak eğer inanıyorlar. Yani bilim inançla mı hareket ediyor?
Öyle olduğunu varsayıyorlar. Genel ya, kanaat bu yönde. Hep bu tip günler vardır evrim
literatüründe. Kendi kendilerine çelişiyorlar.
Şimdi
yani, evet.
Buyur aklına gel.
Şimdi burada bir kere hani şunu söylememiz gerekiyor. Amino asitler biraz önce Erol Hocam çok detaylı anlattı. Genel hatlarıyla alacak olursak amino asitler bir kere bir zincir oluşturuyorlar.
Evet.
Bu vücut içerisinde olan bir şey zaten. Yani vücut içerisinde hücre yapıyor bunu. Bu amino asitler zincir oluşturduktan sonra peptit bağlarıyla üç boyutlu yapısında katlanması gerekiyor. Ve bu katlanma ihtimali sonsuz ihtimalde bir. Bakın evrimcilerin sürekli ihtimal hesapları vardır ya 950'de 1, 10 üzeri 950'de 1 gibi. O amino asit zincirinin oluşma ihtimalidir. Protein değildir o kesinlikle.
Tek başına bir işlevi
yok. Hiçbir işlevi de yoktur. Protein olmaz o. Protein görevi görmez. Ve biz protein olması için sonsuz ihtimalde bir olduğunu görüyoruz. Zaten buna kainatın ömrü yetmiyor. Yani kainattaki atom sayısı da yetmiyor. Bunları geçin. Kainatta, evrende böyle bir deneme yanılma mekanizması yok zaten. Yani biz alalım elimize amino asitleri, teker teker peptid bağlarıyla başlayalım. Ondan sonra bakalım işte zincir oluşturalım. Sonra hadi da bir de üç boyutlu yapısında farklı şekillerde deneyelim. Protein oldu mu olmadı. Hadi baştan tekrar birleştiriyoruz falan. Bunu yapacak bir mekanizma yok doğada. Yani o lavların arasında, o çamurların arasında olabilecek bir şey zaten değil. Şu anda laboratuvarlarda aklı başında ve teknolojisi çok yüksek olan bilim adamları tarafından yapılamıyor zaten bu.
Evet.
Protein dediğiniz zaman protein yapıyoruz diyorlar mesela. Nasıl yapıyorsunuz diye soruyoruz, merak ettik diyoruz. Laboratuvar ortamında hücreye ürettiriyoruz diyorlar. Yani hücre zaten üretiyor yani. Onun laboratuvarda gerek yok. Burada da mesela salonda da bizim vücudumuzda hücre üretiliyor. Laboratuvar ortamı gerekmiyor.
Devam ediyor zaten.
Şu anda saniyede 2000 tane protein üretiliyor zaten her hücremizde. Yani sen laboratuvar ortamında protein ürettik. Laboratuvar ortamında hücre ürettik diyor mesela. Nasıl ürettim diyoruz. Bir hücreye elektrik verdik, o da bölündü. Dolayısıyla ikinci hücre ürettik. Yani böyle çocuk kandırır gibi açıklamalar yapmasınlar bize mümkünse. Yani bize diyecekler ki kendi kendine biz aminoasitlerin birleştiğini ve protein oluştuğunu, sonra bazı diğer proteinlerin de birleşerek hücre oluşturduğunu gözlemledik demeleri lazım. Bunu demeyi bırakın. Dediğimiz gibi biz kendilerinin dahi yapamadığını görüyoruz. Demek ki insan yapamıyorsa bunu, insan üstü bir akıl gerekiyor bunun yaratılmış olması için. Allah'ın yarattığını görüyoruz biz. Allah ayette kusursuzca var edendir buyuruyor. Biraz önce söylediğimiz gibi. Sistemlere ne zaman baksak, bilim adamları diyorlar ki indirgenemez komplekslik vardır. Ne demek bu? Kusursuz yaratılış demektir. İşte 3,5 milyar sene vakit var, o yüzden bu kadar detaylı diyorlar. Tam tersi 3,5 milyar sene zaten bu kadar detaylı bir sistemin olamayacağını gösteriyor. Bir anda var olması lazım. Yani trilyon hesabıyla sistem var canlılıkta. Yani bir insanı bırakın hücrede bile. Bir sistem eksik olsa zaten yaşamını sürdüremiyor. Mesela bölünme olması olmuyor. Veyahut da enerji üretme sistemindeki milyon tane basamaktan bir tanesini çekiyorsunuz. O bütün hücreyi etkileyip hemen hayatını
sonlandırıyor. Yani 3.8 milyar yıl bile bu kadar şey için az.
Saniye gerekiyor, bir saniye. Bir saniyede ol demesiyle, mesela Allah ayette bildiriyor, ol derim, o da hemen oluverir buyuruyor. Evet. Bilimsel sonuç budur yani, çünkü canlılık başka türlü devam etmiyor. Üstün bir aklın ol demesiyle bir anda yaratmasıyla olacağını biz görüyoruz. Bilimsel sonuç budur. Yani bilim adamlarının bunu kabul etmesi gerekiyor.
Süre aleyhte işleyen bir konu yani. Az falan normal zaten yeterli. Süre geçtikçe canlı zaten yaşlanıyor ve ölüyor. Her canlı ölüyor. Yani dünyada yaşayıp da ölmeyen hiçbir canlı yok. Sonsuz bir şey yapan. Her zaman için bir canlının bünyesinden yaşayan bir organını, parçasını, bir bitkinin bir dalını, bir meyvesini veya bir hücrenin bir organelini dış ortama bıraktığımız an hemen bozulmaya başlıyor. Zaten hemen ölüm üzerinde hemen peyda oluyor. Onun dışında zaten yaşam evrimin aleyhine, pardon, zaman evrimin aleyhine işleyen bir konu zaten. Evet, evet. Ya hemen olmadı, milyonlarca yıl içinde oldu demeleri zaten çok büyük bir safsat olmuş oluyor. Zaten bilim dışı bir olay olmuş oluyor. Zaten zaman yaşamın yani karşısında, zaman yıpratıcı bir şey. Çünkü doğal koşullar yaşayan canlıların yaşlanması ve ölümüne. Eğer korunmasız açık bir organik yapı varsa dışarıda, onun da hemen denatürasyonla, bozulmasına, evet, düzensizliğine, onu hemen monomerlerine, atomlara doğru, parçalanmaya doğru gidiyor. Bir de yaşamın başlangıcına öyle lavlarla falan gidilmez. Bugün paleontoloji diye bir bilim var. Günümüz yaş teknikleriyle de 4,5 milyar yıla kadar yaş tayinleri yapılabiliyor. Ve bulunan en eski kayaçlar 4,3 milyar yıl, 4,5 milyar yıla kadar gidiyorlar. Mesela şey gösterelim, o fosilleri ikiye alabilirsek. Bakın şimdi yaşamın başlangıcına lavla değil, lavdaki kabarcıkla değil, fosillerle gidilir. Bir kere bu bilimsel bir yöntemdir. Gittiğimiz zaman da yaşamın başlangıcına burada bir yıldız ortaya çıkıyor. Bakın 3,5 milyar yıllık bir fosil var. Şimdi bununla ilgili iki tane makale var. Böyle bilimsel makaleler, bakın çok ayrıntılı bir şekilde göstermek gerekiyor. Bu 2009 yılında çıkmış Nature makalesi. 3465 milyon yıl önce Apex Chert denen Avustralya'nın bir bölgesi var batısında. Orada bulunan fosilin tarihi gösteriliyor.
3,5 milyon yıl
önce. Evet. Aynı şekilde 3 milyar 800 milyon yıllık yine aynı şekilde tek hücreli canlıların olduğuna dair delillerin olduğunu belirten bir Nature makalesi bu. Ve bu da bakın 3,5 milyar yıllık Cyanobacter denilen dünyada yaşayan en kompleks bakteri örneği bunlar. Cyanobacter'ler. Onlara ait fosiller. Yani bak biz nasıl böyle lavdaki kabarcık yerine net fosilin kendisini gösteriyoruz burada. Burada sol tarafta fosilin kendisi var. 3 milyar 500 milyon yıl öncesine ait. Sağda da günümüzdeki hali var canlının. Hiçbir fark yok arada. Değişim falan yok. Evet. Ve bu durumdan bakın belgeleyen başka bir Nature makalesi. Bu bir önceki fotoğrafta görünen Leptolingbie cinsine ait olan Cyanobacter'inin hem nitrojen fiksasyonu yaptığı hem de onun bir Cyanobacter cinsi olduğunu belirten bir makale daha gösterdim. Hep şu an bilimsel olarak gidiyoruz. Evet. Bu anlattıklarım dünyanın her yerindeki, her üniversitedeki, her bu konuyla alakalı söz sahibi otorite tarafından onaylanacak dosdoğru bilgiler. Az önceki haber ise anaokullarında anlatılan masal diyeceğim ama orada da anlatılmasın. Yani safsata çünkü. Biraz daha böyle neşeli, güzel fikirler veren şeyler anlatılması daha uygun olur. Bakın o bölgede bulunan başka fosiller bunlar. Avustralya Çağat bölgesindeki 3,5 milyar yıllık diğer bakteri örnekleri. Günümüzdeki örnekleriyle arasında hiçbir fark yok. Bakterilerin morfolojik şekillerinin sınıflandırılması vardır. Değil mi? Çomak bakteri vardır. Değil mi? Yuvarlak bakteri vardır. Yani bunların hepsinin çeşit çeşitli özellikleri vardır. Günümüzde de yaşıyorlar ve hiç değişmemişler. 3,5 milyar yıldır net bir şekilde gösteriyoruz. Bu da günümüzdeki hallerinden bakın fotoğraf siyanobakterilerin. Su üzerinde böyle yeşil duran, fotosentez yapan, kimi türleri 3,5 milyar yıl önceki olanlar gibi nitrojen fiksasyonu yapan bakteriler. Şimdi bir tane daha makale gösteriyorum. Ve diyor ki adam zaten itiraf ediyor. Bu durum, bu siyanobakterilerin bu kadar kompleksliğinin karşısında diyor, biz diyor paradoks yaşıyoruz diyor. Evrimin, kara evrimi konusunda diyor biz paradoks içerisindeyiz diyor. Paradoks ne demek? Çelişki. Sonsuz döngü, çelişki. Yani ne o ne böyle bir sınıflandırma yapamıyor. Bakıyor adam ATP'ye. Aa diyor ATP için diyor bir ATP daha gerekir diyor. Bir paradoks çıktı ortaya. Bir bakıyor proteine, aa diyor bunun içinde başka proteinler gerekiyor diyor. Hem de bir değil iki değil diyor. Binlerce protein olması gerekir diyor. Burada da bir paradoks çıkıyor. Siyanobakterilerin içindeki fizyolojisini inceliyor. Siyanobakteri kendi içinde normalde oksijen solunumu yapıyor. Siyanobakteri her şeyden önce onu söyleyelim. Demek ki bu 3,5 milyar yıl önce oksijenin de varlığını gerektiriyor. Ki evrimciler olmadığını söylüyorlardı. Bir paradoks da buradan çıktı. Ve diyorlar ki siyanobakteriler kendi içerisinde nitrojen fiksasyonu yapmak için oksijenin olmaması gerekiyor. Bunu nasıl yapıyor diye baktıklarında hücre kendi içerisinde oksijeni içine almayan böyle vakumlu odalar olur ya özel. İçerisinde hiç gaz almazlar. Yani vakumludur. Öyle kendi içerisindeki zar sistemi var ve oksijeni içeri almıyor. Özel bir sistem. Oksijensiz bir ortam oluşturuyor. Ve nitrojen azotu orada fikse edip bitkinin kullanacağı forma dönüştürüyor. Daha sonra da dışarı çıkartıyor, sentezliyor. Burada da bir paradoks var. Oksijen var ve içinde anaerob ortam oluşturuyor. Baktı ki Nature'da çalışan burada doğru söz söylemişler. Bu doğru sözü söyleyen kişiler bir bakıyor sağa baksa paradoks, sola da baksa paradoks. Yani bu evrimle açıklamaya çalıştıklarından dolayı diyorum. Yoksa canlının hiçbir yerinde paradoks yoktur. Hepsini Allah yaratmıştır. Her yerde bir uyum ve biz bir sanat görürüz. Bilimin burada tabiri caizse tıkır tıkır işlediğini görürüz. Allah bize her zaman uyumlu, her şeyi anlaşılabilir bilimsel açıdan çok düzenli bir hayat yaşatmaktadır ve göstermektedir. Ama evrim bakış açısıyla her şeyin tesadüfen ve aşama aşama oluşabildiği bir bakış açısıyla anlamaya çalıştığında paradoks yaşarsın. Ondan dolayı da içinden çıkamadığı için bu diyor bizim için anlaşılamaz bir durum. Halbuki çok rahat anlaşılabilen ve Allah'ın yarattığını bize anlatan en büyük delillerden birisi bu. Maşallah.
Kabullenmiyor.
Düzensiz bir ortamdan, düzensiz moleküllerden düzenli canlı bir varlık oluşturulmaya çalışılıyor. Yani böyle bir şeyin olması zaten mümkün
İmkansız.
Değil. Her evet. Doğanın kanunu dediğimiz gibi düzensizliğe doğru gidiyor. Yani bir gazı buraya bıraktığınız zaman bu odanın içine yayılacaktır.
Evet.
Onun gibi her şey düzensizliğe doğru gider. Düzenli bir şekilde gitmesi için bir müdahale gerekir. Dışarıdan bir müdahale gerekir. O da Allah'ın müdahalesidir, Allah'ın yaratmasıdır.
Bilinçli evet bir güç, bir kudretin olması gerekir. Evet. Ancak yaşam ve düzen için. O da Allah inşallah.
Evet, şimdi işte oksijen olmaması gerekiyor dedik. Oksijen olmadığını da iddia edenler var. Bakın.
Minareye bakıyorsunuz. Bunlar atmosferden oksijen almış. Dolayısıyla oksijen yok atmosferde.
Bakın atmosferde oksijen yok diyor. Yani normalde amino asitlerin oluşması için amino asitler çünkü oksijeni gördü ama hemen parçalanıyor. Şimdi evrimciler bu durumda ne diyorlar? İşte oksijenin o zaman demek ki olmaması gerekiyor diyorlar. Fakat oksijen olmazsa bu sefer ozon tabakası olmuyor. Ozon tabakası olmayınca ultraviyole parçalıyor. Ki zaten öyle bir durum yok. Oksijen var 3,5 milyar sene önceki katmanlara baktığımız zaman zaten biz oksijen görüyoruz. Bakın oksitlenme görüyoruz. Bu taşlar 50 yıl önceki taşlar değil bunlar. 3,5 milyar yıllık katmanlardan çıkartılmış
okside
taşlar.
Okside olmuş değil mi?
Okside olmuş. Demek ki oksijen var. Yani bilime savaş açmalarının bir manası yok. kendileri çıkarıyorlar. Bakın diyorlar 3,5 milyar yıllık taşlar çıkardık diyorlar. İşte oksitlenme var diyorlar. Sonra da demek ki oksijen yokmuş diyorlar. Yani enteresan sonuçlar çıkarmasınlar. Onur Hocam'da da var galiba bir resmi.
Evet, onu gösterelim. Evet, Avustralya çarp bölgesindeki okside olmuş. Bakın, şöyle açalım. Net bir şekilde görünüyor işte. Buradaki kırmızı çizgiler neyi gösteriyor bize? Demir oksitçe zengin yerleri gösteriyor. Demir biliyorsunuz paslanması ne demek? Üzerine oksijenin bağlanması demek. Evet. Paslanma için, okside olması için ne gerekir? Oksijen gerekir.
Evet.
Burada demir oksit minerallerini gördüğümüze göre demek ki oksijen varmış.
Evet.
Ya bir şeyin var mesela bir şey buluyorsun. Var olan bir şeyi görüyorsun mesela. Buradan ne çıkıyor bize? Demir ve oksijenin ait kanıtlar veriyor. Buna var diyeceğiz. Bu kadar. Bakıyoruz protein muazzam moleküller. Canlılık için olmazsa olmaz moleküller. Bakıyoruz her protein için başka proteinler görev alıyor. Enerji için enerjinin muhakkak olması gerekiyor. Ve canlının içerisindeki her sistemin sıfır hatayla çalışması gerekiyor. Nerede ne zaman olacağını bilmesi gerekiyor. Diyeceğiz ki bu moleküller demek ki bilinç tarafından yönlendiriliyor. Belli bu çok ortada bir şey. Yani bunu anlamak için şey olmaya gerek yok. İnsanoğlu aslında kendi mantığına başvurduğunda zaten hemen gerçek ortaya çıkıyor.
Evet.
Ve İnşallah. Tamam demek ki diyorlar yani önceden demek ki canlı olması gerekiyor. Bakıyor fosillere değişmiş mi değişmemiş mi? Bakıyoruz fotoğraflara. Değişmemiş.
Değişiklik yok.
Bakteride bile değişiklik yok. Kudret ve bilinç gereken bir canlılık yaşam görüyoruz biz burada. Evet. O halde canlılık evrimli olmadı. Allah tarafından bir anda üstün bir şekilde yaratıldı. Ve an ve an Allah bizi kontrol ediyor. Kudreti altında tutuyor. Ya gördüğümüzü söyleyeceğiz, inanacağız. Bu en rahat, akla en uygun, vicdana en uygun olanı evet, inşallah. Bu kadar basit.
Bir video daha gösterelim.
Canlının içinde, hatta cansız ortamda inorganik süreçlerde oluşan kimyasallar bir tane değildir. Hatta sayılar hesaplanamayacak kadar çoktur. Bu nedenle bu olasılık doğru düzgün hesaplandığında kaçınılmaz olarak bunun var olduğu.
Gözlemlenir diyor. Şimdi burada neden bahsediliyor onu söyleyelim. Şimdi bazı kitaplarda proteinin oluşma ihtimali biraz önce de bahsettik. 10 üzeri 950'de bir ihtimal olarak işte ihtimal hesabı yapılıyor. Fakat şimdi bu da doğru bir hesap değil. Bu çünkü biraz önce dediğimiz gibi aminositlerin dizilme ihtimalidir. Onun 3 boyutlu yapısına katlanması sonsuz ihtimaldir. Yani imkansızdır kısacası. Şimdi buradaki arkadaş da son derece kendine emin bir şekilde şunu söylüyor. Ya diyor yani doğada öyle aminositler birer birer bulunmaz diyor. Yani siz birer birer hesapladığınız için 10 üzeri 950'de bir gibi bir ihtimal buluyorsunuz diyor. Ama doğada öyle inorganik maddeler birer birer bulunmaz. Toplu halde bulunur yani milyon trilyon hesabıyla bulunur. Dolayısıyla böyle hesaplarsak zaten proteinin oluşması kaçınılmaz olarak gerçekleşir diyor. Yani bakın yani her aşamasında bilimle ve akılla tezat açıklamalar bunlar. Ve bu kişiler hoca olarak ders veriyorlar üniversitelerde.
Oluşmasını göz önünde bulunduruyoruz ama yıkılmasını göz önünde bulundurmuyoruz. Her oluşan diyelim ki doğru bir zincir elde ettik. Yani doğru olduğunu varsayattığımız 10 tane aminoasit bir araya geldi. O 11. aminoasit diyelim ki ona eklenecek ama 10. aminoasit bir yerden de yıkılmaya devam edecek. Yani hiçbir şekilde sonuca ulaşmak gibi bir durum söz konusu değil zaten.
Böyle bir şey mümkün değil zaten. Yani siz doğada zaten aminoasit barınmıyor. En güzel ortamda siz alın laboratuvarda aminoasitleri bir araya getirin. Trilyon hesabıyla ortaya bir yere koyun. Yani protein oluşması kaçınılmaz mı? İnsan dediğimiz gibi yapamıyor proteini. Aminoasitleri alıp peptit bağ ile birleştirip bakın tek başına Allah'ın varlığını ve evrimin geçersizliğini gösteren bir konudur bu. Herkes sırf bunu ezberlese yeter yani. Daha detaylı olması tabii ki daha iyi olur ama sırf bunu bilse bir kardeşimiz bir evrimci çok rahat alt edebilir. Proteini insan yapabiliyor mu kardeşim? Laboratuvarda sen yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Tesadüfen doğada kendi kendine oluşur mu? Yani tek başına yeterli bir açıklamadır. Buradaki açıklama da dediğimiz gibi yine yanlış. Laboratuvarda siz bir araya toplayın, hepsini koyun, aminoasit de koyun, protein de koyun, ne isterseniz koyun, elektrik verin, ısıtın. Yıllarca nesilden nesile bekleyin. Hiçbir şekilde içinden bir insan çıkmaz. Ya yani bir hücre çıkmaz. Bir fil çıkmaz. Bir sincap çıkmaz. Hiçbir şekilde bir canlılık çıkma ihtimali yok. Sadece ne olur? Belli bir süreden sonra kokmaya başlar. Protein tozları satılıyor mesela vücutçuların. Yani vücutçuların satılan protein tozlarında son kullanma tarihi işte mesela 2011'deyiz şu anda. üretim 2011 son kullanma tarihi 3,5 milyon yıl sonrası gibi bir şey var mı hiç? 5 milyon yıl sonrası gibi bir son kullanma tarihi var mı?
Ve dengesiz kullandığımızda da vücutta çok kötü deformeler oluyor yani.
Evet.
Çünkü gerçek vücuttaki protein değil ki.
Evet değil. Bir sene sonrası falandır genelde. 1-2 sene sonra. Evrimciler diyor ki işte proteinler milyonlarca sene beklemiştir. Birisi diğerini beklemiştir. Öbürsü diğerini beklemiştir. Öyle bir olay yok. Zaten kimyasallarla korunarak toz haline getirilmiş halleri bile 1-2 sene kullanma süresi var. Milyonlarca sene bir vakit yok.
Tabii zaten o besin olarak dışarıda hazır olarak sızılan proteinler anlamlı bileşikler değiller. Onlar protein ama hani işlevsel protein değil. Onlar amino asit toz haline getirmiş amino asitler diyebiliriz. Vücut onu alıp hemen kullanmıyor. Onu alıyor, amino asitlerini ayırıyor. Sonra protein sentezinde kullanılacağı yapı taşı gibi. İnşaatta yani bina hazır olarak satılmıyor. İnşaatta tuğla var, çimento var. Onu bir mimar, mühendis, proje ve onu çalışan bilen insanlar hepsini alıp toparlayıp derleyip bir bina ortaya çıkartıyorlar. Her aşamasında bilginin tecrübesini yani sahibi olmuş, eğitimini almış insanlar görev yapıyorlar. Vücudumuzda da böyle. Protein dediğimiz konunun zaten kendi kendine bırakın doğada oluşmasını laboratuvarda bile proteini bir araya getirip yapma ihtimali şu an bilim adamları uzak görüyorlar. Oldukça kompleks bir molekül. Laboratuvarda da bu DNA'da genle ilgili ve proteinle ilgili yapılan bütün işlemlerde atomik hassasiyet gerektiği için gözle görülemeyen yapılan işlemler olduğu için her aşamasında muhakkak insanın yaptığı şeylerde bir hata çıkabiliyor. Ya belki ilerleyen yıllarda bir 20-30 yıl sonrasında ki Mehdiyet dönemindeyiz inşallah çok yeni ve çok hiç aklımıza gelmeyen teknolojilerin bulunabileceği bir dönemdeyiz. İnsanoğlu yeni protein veya yeni bir hücreyi de belki laboratuvarda artık oluşturabilecek bir duruma gelebilir. Ama onu da Allah'ın ilham etmesiyle
çok üstün teknoloji.
Allah'ın vereceği, vesile edeceği aklı başında düşünen kullarıyla inşallah vesile ederek
evet,
olacaktır.
İnşallah.
Her anında olduğu gibi Allah bize teknolojiyi de Allah verecek. Bütün canlıları yaratıp onların bütün konforunu düşündüğü için düşündüğüm Allah affetsin. Veren Allah o zaman onları da ilham edecektir inşallah.
İnşallah. Kısa bir aramız var galiba. Şimdi.
Evet kısa bir aramız
aradan
var.
Aradan sonra devam edelim.
Şey. Evet yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın izleyicilerimiz inşallah.
Evet,
evet hocam.
Allah'ın yaratılış kudretini hayvanlara da görüyoruz biz. Bugün yılan balıklarının okyanuslardaki hayret verici göçlerinden bahsedeceğiz.
Yaratış kudreti hocam.
Evet. göç eden bir sürü çeşit balık türü var. Bunlardan ben yılan balıklarından bahsedeceğim. Diğer ismiyle cam balık diye geçiyor.
Cam.
Evet. Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Bermuda'nın güneyinde bulunan Sargasso Denizi, tatlı su yılan balıklarının adı verilen balıklar tarafından yapılan en uzun okyanus göçlerinden birinin başlangıç ve bitiş noktasıdır. Yılan balıklarının göçü en açıklanmaz ve en hayret verici göçlerden biridir. Avrupa ve Kuzey Amerika'nın nehir ve derelerinde 720 kadar türde yılan balığı yaşar. Bunların milyonlarcasının doğdukları yer Atlas Okyanusu'ndaki Sargasso Denizi'dir. Ancak yetişkin hiçbir yılan balığı orada yakalanmamıştır. Çünkü balıklar doğduktan bir süre sonra hızla burayı terk edip Avrupa ve Amerika'daki nehirlere doğru yüzerler. Daha sonra da erişkinliğe ulaşıp yaklaşık ömürleri olan 15 yılı doldurduklarında bir geriye göç başlar ve Sargasso Denizi'ne dönerler. Burada yumurtadıktan sonra yine aynı bölgede ölürler. Yumurtadan çıkan yavrular aynı şekilde göç serüvenini devam ettireceklerdir. Burada 15 yıl diyor. Neden 15 yıl? Bunu daha sonra size aktaracağız. Burada akla gelen çok fazla soru var. Çünkü bu balıklar, herkesi hayrete düşüren bu canlılar göç yolculukları boyunca çeşitli mucizevi davranışlar sergilerler. Bu soruları şöyle özetlemek mümkündür. Doğdukları yeri terk edip yıllar sonra ölmek için neden yine aynı yere gelirler? Bulundukları dere, ırmak ve nehirlerden tanımadıkları denize nasıl ulaşırlar? Nehir yılan balıklarını binlerce kilometrelik yorucu yolculuğa sevk eden nedir? Uçsuz bucaksız Atlas Okyanusu'nda pusulasız Sargassa denizini nasıl bulurlar? Yeni doğan yılan balıkları okyanustan nehirlere doğru ters yönde nasıl giderler? Bu canlılar Sargassa denizinden yolculuklarına başlarlar. Doğduklarında yanlarında yaklaşık 6000 kilometrelik bir yolculukta olan kılavuzluk edecek hiç kimse yoktur. Onlar buna rağmen şaşırmadan ve yanılmadan Bermuda'nın güneybatısında bulunan Sargassa körfezinden yola çıkıp Avrupa'ya ve Kuzey Amerika'ya ebeveynlerin yaşadıkları nehirlere giderler. Bu küçük canlılara bu noktada akıntılar yardım eder. Gulf Stream denilen sıcak su akıntısı onların Avrupa'ya doğru yol almalarına yardımcı olur. Sonunda yaşamlarını sürdürecekleri nehirlere ulaşırlar. Burada yaşayıp erişkinliğe ulaştıklarında hepsi aynı anda sözleşmişçesine nehirlerden okyanusa doğru yüzmeye ve doğdukları, yumurtlayacakları Sargassa'ya doğru yolculuğa çıkarlar. Bu döngü bu şekilde devam eder. 6-7 santim uzunluğundaki saydam genç yılan balıkları nehre ve Haliç kıyısına yakın yüzerek akıntıya karşı gelirler. Cam yılan balıkları olarak adlandırılan bu balıkların dönüşü farklı yerlerde, farklı sezonlarda başlayarak sonbahardan ilkbaharın sonlarına kadar sürer. Bu genç yılan balıkları mükemmel bir dirençle nehrin yukarısına doğru gitmeye çalışır. Küçük çağlayanlardan sürüklenerek geçerler. Burada önemli bir detay vardır. Yılan balıklarının yüzme kabiliyetleri zayıftır. Buna rağmen yılan balıkları okyanusun derinliklerinde üreyip ölmek için on binlerce kilometre kat ederek göç etmektedirler. Peki ama neden?
Ne kadar güzel gözleri var maşallah. Bu renkler de çok şahane.
Yılan balıkları kendilerine yakın birçok yer varken neden özellikle Sargassa denizini seçmektedirler? Bilim adamları Avrupalı yılan balıklarının niçin göç ettiği değil, niçin bu kadar uzağa göç ettikleri sorusunun cevabını bulmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca yumurtadan çıkan yılan balıklarının neden bulundukları bölgede kalmadıkları, istinasız olarak ebeveynlerin geldiği bölgelere doğru uzun bir yol kat etmeleri de oldukça şaşırtıcıdır. Bu canlıların daha dünyaya gelir gelmez, kendilerine yol gösteren büyük bir yılan balığı olmadığı halde böyle bir yolculuğa çıkmaları kendilerine bu bilginin doğmadan önce verildiğini gösterir. O halde bir canlıya henüz dünyaya gelmeden bu bilgiyi verebilecek olan kimdir? Bu sorulara evrimcilerin verebilecek cevapları yoktur. Bu derece kusursuz bir organizasyonu, akılcı ve hatasız davranışları hiçbir tesadüf zinciri açıklayamaz. Yılan balıkları, örneğinde de görüldüğü gibi, göç olayında gerçekleşen mucizeler zincirinin tek açıklaması yaratılıştır. Allah bu canlılarda çok üstün bir akıl tecelli ettirerek yaratılış delillerini insanlara göstermektedirler. Ön yargıdan uzak bir şekilde düşünüldüğünde yılan balıklarının göç seyahatleri Allah'a iman etmek için yeterlidir. Allah sonsuz ilim sahibidir. Bu canlıları daha ilk yarattığı andan itibaren ömürleri boyunca karşılaşacakları olaylarda zor durumda kalmayacakları özelliklere donatılmıştır. Vücut yapıları, yapacakları işler ve yaşayacakları çevre uygunlukları gibi detaylar kusursuzdur. Evrendeki tüm sistemler gibi göç de hem çok kompleks hem de kompleks olduğu kadar hikmetli ve düzenli bir organizasyondur. Kur'an'da Allah'ın yaratmasında kusur arayanların durumu ve bu konudaki çabalarının boşa gideceği şöyle haber verilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O, biri diğeriyle tam bir uyum. İçinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan, umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Mülk suresi. Evet, maşallah. Burada çok güzel bir kudret görüyoruz, ilim görüyoruz. Yani hani ben sadece bu balıklardan önce daha önceki programı da anlattım. Hocam siz de biliyorsunuz somun balıklarının da müthiş bu şekilde göçleri var. Hani daha doğmamış bir yavru ailesinin beslendiği, yaşadığı suları nasıl bilecek ya da nasıl gidecek? Daha sonra tekrar doğduğu yere yumurtlamak için tekrar aynı şekilde geri dönüp orada kendi türünü devam ettirmesi. Hani az önce okuduğum gibi herhangi bir rehber, herhangi bir yol gösterici yok yani. Doğduğu andan itibaren o harita, o balığın içi kafasına, işte beynine yerleştirilmiş. Yani bunu da tek yapan yaratıcımız Yüce Allah'tır.
İnşallah.
Bu balıklara kaç tane örnek verebilirim. Ben burada birkaç araştırma yaptım. Asendrom balıkları. Hayatının tamamını denizlerde geçiren fakat yumurtlama zamanı denizlerden bir yerden bir yere göç eden balıklardan bir tanesidir. Amfidrom balıkları. Bunlar da yumurtlama döneminde tekrar geri dönüyor yumurtlamak için. Katadrom balıkları. Bunlar da iç sularda büyüyor. Beslenmek için yumurtları denizlere göç eden ve orada yumurtlayan, yavruların hayatlarının bir kısmını denizlere geçiren balıklardır. Yani sadece bir tür değil, bir sürü türü var. Ve bakıyorsak ben bunu irdelediğimiz zaman hepsi aynı şekilde, hani sanki bir harita varmış gibi, belli bir düzen, bir çerçeve, belli bir harita varmış gibi hayatlarını bu şekilde devam ettiriyorlar. Bu da gene Yüce Allah'ın kudreti, ilim, bilim sahibi olduğunu bize anlatıyor.
İlham
bunlar ilham tabii.
Rabbim bal arısına o ayetti bu Yüce Allah ayetti. Yani bir arının mesela gidip de bir şeyden çiçekten işte öz toplaması, sonra balın tarifini bilmesi, ona göre o özlerden bal üretmesi, işte peteğini altıgen yapması, 13 derece eğimle yapması, bütün ayrı bal arılarının 4 ayrı köşeden başlayıp ortada kusursuzca peteğini birleştirmesi, yani bu ilhamla o açıklanabilecek bir şeydir ancak. Zaten evrimcilerde üstü kapalı diyorlar, yani bir yerden gelen bir emirle hareket ediyor gibiler diyor mesela. Yani bir çıkardıkları bilimsel sonuç bu. Bir yerden gelen bir emirle hareket ediyor gibiler adeta. Hepsi. Bir koordine içerisinde hareket ediyor. Yani zaten Kur'an'da yazıyor bu. Ayette belli. Yani Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor. Yoksa balık nereden bilsin, yılan balığı? Yani oradan çıkıyor. İşte gideceği yerin onun için faydalı olduğunu bilmesi lazım. Yani hayatına mal olabilecek bir şey. Daha işte yaşamına elverişli olmayan bir denize gidiyor olsa hayatını kaybedecek. Ama öyle olmuyor. Tam gezmesi gereken yerleri gezip tekrar geleceği yere geri dönüyor. Şimdi ben de şeylerden bahsedeceğim. Bu sürüngenlerin kuşlara dönüştüğüne dair evrimcilerin bazı iddiaları var. İlk önce bir o iddiayı görelim.
Yani o kadar çok ki, hemen örnek vereyim, bütün bir dinozor süper
sınıfı ara geçiş formudur diyor.
Orada soru soruyor herhalde değil mi ilk önce?
Evet, ara geçiş formu var mıdır diye soruluyor. Bütün dinozor süper sınıfı ara geçiş formudur diyor. Yani şimdi bizim bununla ilgili bir sunumumuz var. Ben detaylı olarak anlatayım bunun nasıl olamayacağını. Sürüngenlerin ve kuşların evrimi kesinlikle yalan. Evrimciler kuşların küçük yapılı sürüngen dinozorlardan türediklerini iddia ediyorlar. Şu altta işte görüldüğü gibi. Bunların zaman, hatta bununla ilgili videolar falan da yapmışlar son zamanda. Böyle koşarken sürüngen bir anda kuş olup uçmaya başlıyor. Artık yani böyle hikaye tarzında anlatmaya başladılar. İşte görüyoruz burada sürüngen ve kuşları, birbirleriyle hiçbir alakaları yok. Bununla ilgili teorileri var tabii, zamanında ortaya atılmış. Bilmiyorum şu an utanıyorlar mı bu teoriler ama. Kursoyal teori diye bir teori var. Bu çizimler hayali, üstteki onu belirtelim. Bu teorinin iddiası, bazı sürüngenlerin böcek avlamak için ön kollarını uzun süre ve sık sık çırptıkları ve zaman içinde ön kolların kanada dönüştüğü iddiası. Yani ne DNA
bıraktı şimdi, ne
evet,
genetik
ne DNA bıraktı, ne genetik bıraktı, ne mikrobiyoloji, yani hiçbir şey, tamamen böyle hepsini ezmiş geçmiş bir teoridir yani bu. Hayali bir iddia tamamen. Fakat hesaplayamadıkları bir şey var. Savunan evrimciler sürüngenlerin kovaladığı sineklerin kanatlarının nasıl oluştuğunu anlatmaları lazım. Kanadı açıklıyorlar. Zaten teorinin içinde sinek var. Yani sineğin zaten kanadı var. Yani o kadar yani düşünmeden aciz olduklarını gösteriyor bu. Sinekte görüyoruz, kanat var. Bir de arboreal teori var. Bu da üstteki yine hayali çizim. Bu teoriye göre kuşların atıları ağaçlarda yaşayan sürüngenlerdir ve bunlar daldan dala atlayarak kanatlanmışlardır. Yine burada da tamamen 1800'lerin bilim düzeyiyle ortaya atılmış ama 1800'lerde ortaya atılmıyor tabii yani. İlerleyen dönemlerde ortaya atılıyor. Bakıyoruz kuşa, hiçbir şekilde bir karşılaştırma dahi yapılamıyor birbiriyle. Çok farklı olduğu gözüküyor ve hiçbir şekilde evrimin gerçekleşemeyeceği yine gözüküyor. Bakın sürüngenlere. Bakın dinozor. Kuşlar ve sürüngenler arasında yapısal farklılıklar çok fazla. Yani birbiriyle kısacası hiç alakası yok. En önemlilerinden biri de kemik yapıları. Evrimciler tarafından kuşların atası olarak kabul eden dinozorların kemikleri büyük ve cüsseli yapıları nedeniyle kalın ve içleri dolguludur. Bakın görüyoruz burada. Dinozoru 25-30 metrelik dinozor bakın. Ta başı burada. Buradan boynu geliyor, vücudu geliyor. Kuyruğu böyle bu şekilde devam ediyor. Muazzam büyük bir canlıdan bahsediyoruz ve kuşla da alakası yok.
Yani sadece kanat oluşması yeterli değil.
Kanat oluşması tabii ki hiçbir şekilde yeterli. Bakın şimdi detaylarıyla anlatacağız. Buna karşın yaşayan ve soyu tükenmiş tüm kuşların kemiklerin içi boş. Ve bu sayede çok hafifler. Uçması gerekiyor çünkü. Diğeri yerde sürünerek yani yaşayan bir canlı. Bu hafif kemik ise kuşların uçabilmesine konusunda önem taşıyor. Sürüngenler doğadaki en az enerji tüketen soğukkanlı canlılar iken kuşlar en fazla enerji tüketen sıcakkanlı canlılar. İki uçtan bahsediyoruz. Bakın mesela bir serçenin vücut ısısı hızlı metabolizması nedeniyle zaman zaman 48 dereceye kadar çıkabiliyor. Diğer tarafta ise sürüngenler kendi vücut ısılarını bile kendileri üretmiyorlar. Güneşin altında mesela bekliyor. Vücut ısısı istediği şeye gelince gölgeye çekiliyor. Tekrar güneşin altına geçiyor. O şekilde koruyor ama kuşlara bakıyoruz 48 dereceye kadar çıkıyor. Zaten yani kendi metabolizmasının ürettiği ısı bu. Güneşle alakası yok. Sürüngen fotoğrafı. Kuşlarda hava akciğer kanalları boyunca tek taraflı hareket yapıyor. Bakın nefesi alıyor, tek taraflı hareket, geri dönmüyor hava. Ciğer bir taraftan girer, diğer taraftan çıkar. Diğer hiçbir canlı grubunda olmayan bir solunum çeşidi bu. Havayı çok verimli kullanıyorlar bu sayede. Oksijen yoğunluğunun son derece düşük olduğu 8000 metre yükseklikte bile bu sayede uçabiliyorlar. Bakın yine kuşların ve sürüngenlerin yapılarının birbiriyle alakası olduğunu gösteriyoruz burada. Pullar ve tüyler. Hiç uzaktan yakından alakası
birisi
olmayan.
Birisi zırh, kalın, kimi türlere fiberglass böyle hafif ama kuvvetli madde korumaya yönelik.
Evet.
Birisi sadece aerodinamiğe yönelik. Havada süzülme, havayı tutma, havada süzme yakalayan, yani havada sürtünme işlemine göre. Evet. Değil mi? Dizayni.
Kuşların
dizayni öyle yani.
Evet. Solunum sistemi sürüngenlerden dolayısıyla tamamen farklı. Yani hiç alakası yok. Sürüngenlerde ve memelilerde hava nefes borusuyla ciğere alınıyor. Sonra yine aynı borudan geri dışarı çıkıyor. Kuşlarda o şekilde değil. Kuşlarda hava akciğer kanalları boyunca tek taraflı dediğimiz gibi hareket ediyor. Ve 8000 metrede bile uçabiliyorlar. Aşılmaz bir uçurum daha koyan bir başka özellik de kuşlara has bir yapı olan tüyler. Sürüngenlerin vücutları pullarla, kuşların vücutları tüylerle kaplı. Tüyler kuşlara hem aerodinamik özellik katıyor hem vücut ısılarının korunmasını sağlıyor. Kısacası kuşlar ve sürüngenler arasındaki sayısız farklılıklar sürüngenlerin kademeli olarak kuşlara dönüştüğü evrimci iddiayı tamamen geçersiz kılıyor. Hiç alakaları yok zaten. Şayet evrimcilerin iddia ettiği gibi süreç yaşam olsaydı tabii fosil kayıtlarında da buna delil olacak pek çok şey olması gerekiyordu. Mesela yarı pullu, yarı tüylü. İşte yarı kuş, yarı sürüngen tarzında çok fazla canlı olması gerekiyordu. Fakat fosil kayıtları bize gösteriyor ki hiçbir zaman böyle canlılar yaşamamış. Mesela kuş tüylerine bakıyoruz. Milyonlarca sene önceki kuş tüyleri şu anki kuş tüyleriyle aynı. Hiçbir şekilde bir evrim yok. Bir yavaş gelişme yok. Mesela kara bataklar hiçbir zaman değişmemiş. Milyonlarca senedir aynı. Fosilde de görüyoruz. Timsahlar da hiç değişmemiş. Bakın timsah fosilleri şu anki timsahlarla yine aynı. Bir yarısı kuş yarısı timsah olan bir canlı yaşamamış.
Zaten hocam burada ünlü kuş bilimcinin mesela itirafı var. Yani evet. Alan Fedusia, tüylerin her özelliği aerodinamik fonksiyona sahiptir. Hafiftirler, kaldırma kuvvetleri vardır ve kolaylıkla eski biçimlerine dönebilirler. Uçmak için böylesine tasarlanmış bir organın nasıl olup da ilk başta başka bir amaca yönelik ortaya çıkmasını anlayamıyorum demiş.
Evet.
Ve tüyler tamamen kuşlara özgü yapılardır ve sürüngen pullar ile kuş tüyleri arasında geçiş formu oluşturabilecek hiçbir bilinen yapı yoktur demiş. Bir de Longus Kuyuma gibi bazı örneklerde rastlanan uzunlamasına pulların yapısı hakkında yapılan spekülasyonlara katılmıyorum. Bunların tüy benzeri yapılar olduğuna dair hiçbir somut diyor kanıt yoktur. Bunu ünlü kuş bilimci Alan Fedusia diyor. Hani evet. Çelişiyorlar işte. Ya bir sürü burada örnek var. Onu hocam devam etsin, bitirsin. Ben buradan evet. Birkaç tane daha seçip aktaracağım.
Varsa dinleyebiliriz.
Yani burada var birkaç tane daha var. Mesela Profesör Barbara, evrimci, paleontolog. Tüylerin kompleks yapısı göstermektedir ki onların sürüngenlerin pullarından evrimleşmesi oldukça uzun bir zaman ve birçok ara geçiş formu serisinin varlığını gerekmektedir. Ancak pullarla tüyler arasında bilinen hiçbir ara geçiş formu yoktur.
Evrimci söylüyor bunu.
Evet, bu tabii evrimci söylüyor bunu.
Evrimi savunan bir
Profesör Barbara J. Stahl. Tüylerin pullardan nasıl meydana geldiği sorusu kuşların sürüngenlerden evrimleştiği iddiasına karşı çıkmaktadır. Tüylerin sürüngen pullarından evrimleştikleri varsayımı analizlerce doğrulanmamaktadır. Tüylerin kompleks yapısı göstermektedir ki böyle bir yapının sürüngen pullarından evrimleşmesi olağanüstü derecede uzun bir zaman ve çok sayıda ara geçiş formu gerektirecektir. Bu da bu zamana denk fosil kayıtları böyle bir varsayımı desteklememiştir. Yani hiçbir fosil, herhangi bir kanıt yok.
Nasıl canlı olması gerekiyordu peki? Şimdi onları görelim isterseniz. Bakın bunlar hayali çizimler yalnız, onu söyleyelim not olarak. Mesela burada görüldüğü gibi, mesela arka tarafı kuş tüyleri, kafası sürüngen. Böyle hayali canlılar olması lazım. Bunlar Photoshop'ta yapılmış. İki canlıların karıştırarak yapılmış çizimler mesela. Sürüngen, gagası kuş gagası, kafasında kuş tüyleri. Bakın bu şekilde mesela kendisi sürüngen, kafası şahin kafası. Bunlar hayali Photoshop'ta yapılmış canlılar. Böyle canlılar yaşıyor. Mesela alt tarafı sürüngen, üst tarafı kuş, üst tarafı tüy, alt tarafı pul. Bakın hayali canlılar. Her defasında belirtelim. Mesela böyle kafası papağan kafası gibi. Ondan sonra vücudu sürüngen vücudu. Bakın böyle canlılar yaşamış olması gerekiyor. Bakın. Sürüngen, gagası kuş, alt tarafı kuş tüyleri. İşte burası pullardan oluşan. Mesela yani bu da işte böyle komik canlıların yaşamış olması gerekiyor. Bunlar hayali çizimler tabii ki. Fosil kayıtlarında böyle canlılar olması gerekiyor. Gagası kuş gagası, kendisi sürüngen. Mesela kaplumbağa kafası, baykuş kafası gibi. Ama öyle bir canlı yok. Allah ayeti Nur suresinde, şeytan Allah'a sınırım. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeyi güç yetirendir buyuruyor Allah ayette. Bakın Elin Fadüç'e biraz önce hocamın bahsettiği anlatım. 25 sene boyunca kuşların kafataslarını inceledim. 25 seneye gerek yok. 25 saniyede anlaşılıyor zaten. Ve dinozorlarla aralarında hiçbir benzerlik görmüyorum. Kuşların dört ayaklılardan evrimleştiği teorisi paleontoloji alanında 20. yüzyılın en büyük utancı olacaktır diyor evrimci. Elin Fedüce diyor bunu. 25 sene boyunca incelemiş ve hiçbir benzerlik görmediğini söylüyor. Halbuki yani 25 sene incelemeye gerek yok ki. Yani evrimin ille doğru olduğunu kanıtlayacağım, ille ben evrime kilitlendim deyip de 25 seneyi boşa harcamanın ne manası var? Başka araştırmalar yaparsın o vakitte. Değil mi? Daha bilime faydalı hale gelirsin. Ve burada da gördüğümüz gibi böyle ara canlılar hiçbir zaman yaşamamıştır. Fosil kayıtlarında timsahsa timsahtır. İşte kaplumbağa ise kaplumbağadır. Kuşsa kuştur. Hiçbir şekilde kuşla kaplumbağa arası, kuşla kertenkele arası bir canlı yoktur. Hatta bunun olmadığını fark eden evrimciler de ha o zaman demek ki ilk kuş bir sürüngen yumurtasından çıkmıştır tarihte gibi iddialarda dahi bulunmaya kalktılar. Tabii DNA bu iddiaları paramparça etti. DNA kesinlikle böyle bir şey müsaade etmiyor çünkü. Bir canlı ancak kendi bilgilerine sahip olan bir canlı canlıyı yavru olarak verebilir. Başka bir canlı, mesela insandan herhangi bir başka bir kedi veyahut da başka bir canlı yavru olarak dünyaya gelebilir mi? Kaplan dünyaya gelebilir mi? Veyahut da kaplumbağa dünyaya gelebilir mi insanla? İnsanlar insan gelir dünyaya, başka bir canlı gelmez. Dolayısıyla bu iddianın da bilime bir savaş olduğu anlaşıldı ve tabii örtbas edildi. Çoğu evrimci de gülüyor zaten bu iddia.
Yani özellikle ayakta tutabilmek için hani doğru olup olmamasına bakmıyorlar. Bunu Ernst Haeckel işin yani erbabı bu konuda, sallama konusunda ve yaptığı spekülasyonu 10 yıllarca hayatta tutma konusunda işin uzmanlarından birisi. O diyor zaten. Evrimcilik diyor, şudur diyor. Hayali çizim yaparsınız diyor. Kendi kitlenizde. Bununla ünlü bilim dergilerinde yayınlarsınız. Ve bu durumda diyor gayet doğa karşılarsınız. Çünkü diyor evrim budur diyor. Yani propaganda, hayali çizim, yani farz muhal, tasarım. Tamamen hayal ürünü yani. Başka bir dayanağı yok. Evet. Bununla ilgili onun ve birçok insanın bir araya gelerek yaptıkları bir etkileşim bu. Yani bugün mesela o haber. Herkes çok açık bilir ki bir yanardağında böyle kabaran bir kabarcığın içerisinde can olmayacağını, canın oradan başlamayacağını herkes bilir. Ama insanın kafasını karıştırmak için ve evrime böyle bir ima yoluyla da olsa destek vermek için bir spekülatif haber. Bunun gibi belki binlerce haber çıkmıştır son 150 yıldır. İnsanları sırf etkilemek bir propaganda yöntemi bu zaten. Yani Hitler'in Göbels diye bir propaganda bakanı var. Göbels. O zaman da Göbels. Evet. Diyor ki bir yalanı diyor. Sürekli diyor tekrar ederseniz diyor.
Mesela, bir müddet sonra o
evet, gerçek. Evet evrim vardır, evrim vardır, evrim vardır diye sürekli tekrar ederseniz diyor. Bu sefer bakarsınız ki diyor, halk diyor ona inanmaya başlamıştır. Çünkü insanoğlu telkinden etkilenen yani normal duyan gören insan yani bir şeyden etkilenir sonuçta. Çok kişi aynı şeyi sürekli söylüyorsa o zaman ona etkilenme söz konusu oluyor. Şimdi evrimcilerin yaptığı şey bu. Bu havayı bozmamaya çalışıyorlar. Yani evet Nature sen bir makale yaz diyor mesela. Şimdi Science sen bir şey yaz diyor. Ne yazayım diyor. Ne olduğu önemli değil. Bir şeyler salla diyor mesela. Orada amaç sadece evrime bir nebze ima yoluyla destek olması. O yüzden evrimci birçok makalede net ibareler söylenmez. Çünkü net ibare olunca hemen yalanlanacak. Onun için ima edilir. İşte efendim biz öyle olduğunu düşünüyoruz diyor mesela. Ama alenen bakıyorsun ya adam mesela Ardi diye bir şey çıkartıyor. Dik yürüyen ilk maymun olduğunu iddia ediyor böyle. Bütün spekülasyonların geldiği yön orası. Makale okuduğunda işte öyle olduğu genel kanıdır. Genel düşünce bu şekildedir. Böyle olduğu farz edilmektedir gibi yuvarlak cümleler var. Kesin ibareler yok. O yüzden yalanlandığı zaman da biz zaten varsayım üzerine yapmıştık. Lan ne varsayım? Sen onun için birçok şey yapmışsın. Lansman toplantısı yapmışsın. Milyonlarca para harcamışsın. O fosili bir araya getirmişsin ve bütün medyayı oraya getirmişsin. Farz muhal olması için mi? Değil. Bunların hepsi, bu evrimci haberlerin hepsi kesin bir bilgiye dayanmaksızın yapılan özel propaganda, özel kandırma, özel etkileme yöntemi yani.
Büyü.
Evet, büyü. 150 yıldır da bu büyünün etkisinde birçok insanın olduğunu görüyorduk. Bu büyüyü de hocamız bozdu 1980 yılında. Ne oluyor dedi. Çıktı o. Ve ne oluyor kardeşim ne yapıyorsunuz gibi bütün dünyaya doğruyu anlatan kitaplarla bütün dünyaya bunu duyurdu hocamız. Ve kim baksa kitaba objektif olarak hakikaten evrim yokmuş demeye başladı. Ve bugün bilimin ulaştığı bu gerçek yani bilimin bu devirde artık net bu aşamada diyor ki evrimle olacak iş değil bunlar. O kadar kompleks yapılar ki bunlar her an her saniye bir şuurlu ve üstün güce sahip varlık gerektirir. Bulgusunu buldu ki bugün İngiltere'de, Avustralya'da, dünyanın çeşitli yerlerinde artık ilan var. Hocamızın tramvayda ilanı var. Şehrin göbeğinde dolaşan, İngiltere'nin ulusal sembollerinden birisi iki katlı otobüslerde ilan var. Modern bilim göstermektedir ki Allah vardır yazıyor ve hiçbir itiraz yok. Ne demek bu? Dosdoğru bilginin olduğunu gösterir. Yani onun göstergelerinden birisi yani maşallah. Konu bu. Bu devir Mehdiyet devri, bu devir doğruluğun devri inşallah. Yani doğru tarafın inşallah hakim olduğu devir. Ve o devirde yaşıyoruz inşallah.
O biraz önce söylediğin konulardan mesela bir tanesini örnek verelim. İşte evrimciler sadece iddialar atıyorlar ortaya demiştik ya. Mesela Radikal'de çıkmış, bir sene önce çıkmıştı zannediyorum. Yabancı gelin evrimin bir parçası diye, bakın burada, bilim insanlarının 1.7 ile 2.4 milyon yıl öncesinden kalma fosilleşmiş dişler üzerinde yaptığı araştırmayla ilk insanlar hakkında bakın neler çıkıyor. Dişleri inceleniyor. Bakın dişlerden nasıl sonuçlar çıkartıyorlar. Araştırmaya göre ilkel kabilelerde erkekler doğdukları yeri terk etmezken dişten çıkıyor bu sonuç. Bakın. Kadınlar eş bulmak için dişten kadının ne amaçla yer değiştirdiğini buluyor. Ya da buldukları eşin evine yerleşmek için başka kabilelere gidiyorlardı. Bu da evrimin bir parçasıydı. Bakın bunu haber diye yapıyorlar yani inanılır gibi değil. Ve oraya mesela o çizimleri yaptığı zaman ben geçenlerde birisiyle konuşmuştum. Bu çizimlerin gerçek olduğu zannediliyor. Pek çok insan evet. tarafından. Evet. Yani bakın bir de gösterebilirsek ekrandaki resmi. Böyle dik yürüyen ondan sonra insan gibi bakan, gözlerinin işte içi siyah dışı gözün akı olan, normalde maymunda öyle bir şey yok. Ve manalı bakan, bakın çocuğu mesela kucağında ona, mesela bir normal bir insan gibi tutuyor çocuğunu. İşte arkada mesela erkek var, işte o da ailenin reisi konumunda, etrafı kolluyor. Dik yürüyüşleri var, dik duruyorlar. Simsiyahlar, ondan sonra vücutları tüylü. Böyle canlıların sanki yaşadığı zannediyor. Böyle bir şey yok. Bunlar tamamen hayali. Yani buradaki iddia da hayali. Dişten yola çıkarak siz işte erkek vardı. Erkekler yer değiştirmiyordu. Kadınlar da eş bulmak için yer değiştiriyordu. Bu da evrimi hızlandırdı. Şimdi yani böyle bir iddia ortaya atınca, yani şimdi bu adamlar ciddi adamlar sonuçta, bunun bilim adamları denip ciddiye alınıyordu bu tarz şeyler. Ta ki hocamız çıkıp, Onur hocamın dediği gibi, evrimin bir hikaye olduğu ve bunların son derece ciddiyetsiz açıklamalar olduğunu, hayali iddialar olduğunu ortaya koyana kadar. Biz bir baktık, yani bayağı gülünecek durumdalar. Yani şurada bir bilim yok, burada bir hikaye var anlatılan sadece. Dediler ki bir dişten yola çıkarak, mesela onu da gösterelim. Bir diş bulduk dediler. Evet dedik, nedir bu diş? Ondan sonra bu diş insan maymun arası ara geçiş fosiline aittir dediler. Bunu işte nasıl bir canlı peki dedik bu. Bakın dediler, dişten yola çıkarak biz bu adamı çizdik dediler bakın.
Diğer adam da çizmişler.
Evet bize. Bu dişin sahibi budur dediler. Bu da eşi. Bu da yaşadıkları ortam. Nasıl anladınız? Dişten yola çıktık. Biz son derece bilimsel insanlarız. Bilimi acayip kullanırız. Bir baktık Nebraska adamı, Nebraska domuzu çıktı. Bakın bu diş bir domuza ait çıktı. Amerikan yaban domuzuna ait bir diş olduğu anlaşıldı.
Nebraska'daki yaban domuzu. Evet.
Evet. Dolayısıyla Nebraska adamı değil, Nebraska domuzuydu bu. Yani dolayısıyla siz bir dişten yola çıkarak ne bir ara geçiş formu çizebilirsiniz. Bunun bir ara geçiş canlısı olduğunu iddia edebilirsiniz. Ne de o dişin sahibinin işte koca bulma hevesiyle başka bir yerden bir yere gittiğini iddia edemezsiniz. Öyle bir şey yok bilimde. Ya bunlar sizin uydurduğunuz hikayeler. Dolayısıyla daha ciddiyete davet ediyoruz evrimci arkadaşları.
İnşallah. Nitekim herkes doğrunun ne olduğunu en ince ayrıntısına kadar net bir şekilde öğreneceği bir çağda yaşıyoruz çok şükür ki. Yani doğrunun getirdiği, Allah'a imanın inşallah getireceği en güzel günler çok yakın. Çünkü evrimin her yerde artık inişe geçmesi, çöküşe geçmesi ve gerçeğin anlaşılması Allah'a iman eden kitlenin artmasıyla oluyor.
Evet.
Allah'a iman eden insanların da inşallah, Müslümanların da inşallah, kardeşlerimizin de artmasıyla bütün dünyadaki sorunların azalması her zamankinden daha çok yaşanılabilir. Daha böyle zevkli, doya doya, barışın içerisinde, sevginin içerisinde, bolluğun içerisinde, adaletin içerisinde bir dünyanın olması anlamına geliyor. İnsanlara İslamiyet'in güzel bir din olduğu, Allah'a imanın en doğal, en doğru ve en güzel şey olduğunun, yani işin doğruluğunun ve güzelliğinin anlatılması çok önemli inşallah. Bunu da bu devirde Hazreti Mehdi Aleyhisselam yapıyor. Bunu zaten yapıyor. Peygamber Efendimiz 1400'ün başında vazifeye başlayacağını söylüyor. Yani 1980 yılında, 1979'un sonunda, 1400'ün başı 21 Kasım 1979. O artık dönem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vazifeye başladığı dönem oluyor. Ve vazifenin devamıyla dünyada artık yavaş yavaş gelişiyor. Daha doğrusu hızla gelişiyor inşallah. Dolayısıyla bu ne yapar? 32 yıldır yaklaşık bir çalışmanın olduğunu ve dünyada da 32 yıl öncesinden bu yana baktığımız değişiklikleri gördüğümüzde artık gittiğimiz yönün İslam Birliği olduğunu, İslam'ın bütün dünyaya hakim olacağını çok açık ve net bir şekilde görüyoruz inşallah. Çünkü bütün dünyada her yerde, değil mi? İslamiyet inkişaf ediyor. Avrupa'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da her yerde Allah'ın adı daha çok anılır oluyor.
Daha çok zikrediliyor inşallah.
Evet. Bütün dünyada dine bir yöneliş var. Çin'de bile, yani komünist Çin'de bile insanların orada her zamankinden çok Allah'ı aradığı ve komünizme karşı koyan, komünizmin yanlış olduğunu düşünen kitlenin her zamankinden çok arttığına dair birçok haber var yani maşallah. Elhamdülillah.
Elhamdülillah.
O inşallah
onlardan bir tanesi, evet, alametlerden bir tanesi var.
Evet. Evet.
ilgili yalnız sorumuz
var. Yine ben de bu konu, yine güzel bir konu. Uzayda insan eli biçimli bir görüntü oluşması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Birçok alameti var. Hocalarımız burada programda çok güzel açıklıyorlar onları. Ben de bugün bir alametlerinden bir tanesini açıklayacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadislerde gökte bir elin görüneceği ve bu elin Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhur ettiğine, faaliyete başladığına, insanlar tarafından fark edilmesinin de iyice yaklaştığına delil teşkil etmektedir. Peygamberimizin konuyla ilgili hadisini okuyorum. Esma bin Umeys dedi ki, o günün Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhurunun alameti semadan uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir eldir. Bir başka hadiste şu şekilde bildiriliyor. İşte o zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru zamanında semadan kendini belli eden bir el görünür. Evet, Peygamberimizin konuyu tarif eden bir diğer hadisi de şu şekildedir. Semadan zuhur eden bir el ve emiriniz Mehdi'dir şeklindeki bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir. O günün alameti semadan bir el uzanacak ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir. Burada basında çıkan slaytımızı gösterebilecek miyiz hocam?
Evet.
Çünkü basında çıkan haber ve resimleri göreceğiz. Tam bir el şeklinde bir görüntü. Evet.
Evet.
Evet, şu an ekranda gördüğümüz gibi.
Bir yıldız kümesi.
Evet. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden NASA'ya bağlı Chandra Röntgen gözlem evinden çekilen ve bir elin mavi yıldızları kavuruyor gibi göründüğü bu fotoğraf NASA tarafından Tanrı'nın eli olarak adlandırıldı.
NASA'daki Allah tenzih ederiz tabi onların yanlış isimlendirmesi.
Adamları aslında 19 kilometre çapında bir nötron yıldızları pulsar kümesinin görüldüğü bu fotoğraftaki görüntünün 17 bin yıl önce ortaya çıktığını tahmin ettiklerini bildirdi. Bir yazı bildirmişler.
Hayret ya maşallah. O hadisi tekrar okuyabilir misin?
Tabii okuyayım. Semadan zuhur eden bir el ve emriniz Mehdi'dir şeklindeki bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir.
O da devamında ayrı bir ahir zaman alameti. Tefrika ve o ayrılıklar, yani bozgunculuğun olması, düzenlerde çeşitli ayrılıkların olması ve sorunların olması da ayrı zaman alametlerinden. Ne zamana kadar sürecek bu ki, yani bu sorun ne? Yani insanlar arasındaki, özellikle mesela çeşitli mezhepler arasında, değil mi? Bazı ayrılıklar var. Hatta kimi yerde bu böyle savaşlara dönüşmüş vaziyette.
Çatışmalar.
Kimi yani, evet, tabii. Irklar arasında, yani farklı ırklar arasında bile bu çatışmalar savaşa dönmüş vaziyette. Daha doğrusu hemen hemen her yerde savaş olmuş zaten. Savaş her tarafı sarmış vaziyette. Yani olabilecek en büyük ayrılıklar, en büyük fikir çatışmaları zaten savaşa dönmüş vaziyette. Dünyanın her yerinde insanlar savaşı yaşadı, bayağı bir yaşadılar. Ki günümüzde de devam eden Müslümanların özellikle işkence edildiği, değil mi? Katliamların olduğu bölgelerde savaşların devam ettiğini görüyoruz. Bu Arap Baharı mesela hadisesi veya bizim çevremizdeki diğer yerlerde ve dünyanın çeşitli yerlerinde. Bunlar ne zaman, yani bunların olması bir kere ayrı zaman alameti. Yani durduk yere bir anda hızlı bir şekilde bu Arap ülkelerinde başlayan bu kargaşa, bu savaş alenen Peygamber Efendimiz'in söylediği, hadislerinde bildirdiği Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıktığı bir dönem. Ne zaman sona erecek diyor Peygamber Efendimiz? Gökten bir münadi emiriniz Mehdi'dir diyene kadar diyor. Artık diyor o ayrılıklar bitmez diyor. O savaşlar sona ermez diyor.
Evet.
Bu savaşları hocamız bir kutlu bir doğum sancısına benzetmişti. Nitekim çok kutlu bir doğum olacak inşallah. Ama bunun sancısını insanlar görüyor. Öte taraftan geçtiğimiz asırda Darwinizmin ve komünizmin eğitiminden geçmiş insanların kurduğu düzenlerin ne kadar çarpık ve hep böyle insanlara ziyan getiren sistemler olduğu iyice görülüyor şu an. Yani böyle kurtuluş olunmuyor. Böyle iyi bir düzen ortaya çıkmıyor. Ancak Allah'ın birliğinin yani Allah'a iman edilmesi tam manasıyla. Darwinizmin yanlış olduğunun herkes tarafından anlaşılması, komünizmin yanlış olduğunun herkes tarafından anlaşılması, sonucunda Müslüman olunması, İslamiyet'in dünyaya yayılmasıyla o zaman işte en güzel düzen, en güzel bolluk ve bereketin olduğu zaman ortaya çıkıyor. Allah buna Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı vesile ediyor. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ı vesile ediyor. Gökten bir peygamber iniyor yani inşallah. İndi daha doğrusu. Hocamız onu 2000'lerin başında 2004 yılı gibi dünyaya indiğini, tekrar dünyadaki yaşamına başladığını inşallah bildirmişti. Ondan sonra ve ahir zamanda işte bu hadisin de tecellisini göreceğiz. Gökten bir münadi, yani gökten yani münadi halka açıklama yapan, duyuruları duyuran kimse manasına geliyor. Gökten denmesi de hani zamanımıza uyarlayacak olursak, evet uydular, televizyon yayınları, birçok uydudan gelen yine internet yayınları gibi bütün dünyaya yayın organlarıyla, yayın aracılığıyla artık Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın, yani Allah'ın varlığının, yani İslamiyet'in güzelliğinin, en iyi ve en üstün düzenin İslam olduğunu, Hazreti Mehdi bu demek çünkü Allah'ın varlığını anlatan, değil mi? İnsanı Allah'ın imanına çağıran ve İslamiyet'in en güzelini anlatan, Kur'an'ı dosdoğru şekilde yorumlayıp onları insanlara Kur'an'ın ahlakına çağıran kimse demek. Gökten minadi, evet yayın organlarından bunlar anlatıldığı zaman dünyaya, o zaman sorunların da bittiğini görüyoruz. Yani sorunlar ateşse, Mehdiyet'te su misali. Söndüren, orayı yeşillik çıkartan, bereketlendiren bir konu olmuş oluyor inşallah. Peygamber Efendimiz de Hazreti Mehdi'nin varlığıyla müjdelenin diyor. İnşallah. Yani şu an günümüzde yaşadığımız sorunların ne olduğunu düşünün. Çözümünün Mehdi olduğunu anlatmamız lazım. Mehdiyet olduğunu anlatmamız lazım inşallah. Ki bu da Peygamber Efendimiz'in bir emri aynı zamanda inşallah.
Evet. Devam ediyor musun?
Evet ve şuraya da bilgilendirelim. Söz konusu yıldız kümesinin oluşturduğu el şeklinin duruşu hadisteki uzanma tanımına tam da uymaktadır. NASA tarafından çekilen fotoğraftaki el şekli bir yere uzanıyormuş gibi görünmektedir. Ayrıca insanların Hazreti Mehdi Aleyhisselam dönemindeki gelişmiş yüksek uzay ve astronomi teknolojisi sayesinde uzayda meydana gelen bu gök olayının teleskoplar vesilesiyle bakarak görebilmeleri ve hadisteki ifadelerle birebir uyum içindedir.
Evet. Şimdi görüyoruz ekranda da, tekrar görelim.
Bakalım.
Yani bu hadis 1400 senelik bir hadis ve ahir zamanda gerçekleşeceği bildiriliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Ve aynen gerçekten gökten bir elin uzanması. Hani bu hadisi ben 15 senedir biliyorum bu hadisi. Ne zaman olacak diye bekliyorum mesela. Yani şahsen söyleyecek olursam. Ve bu hadisi hocalarımızın tamamı biliyor. Yani mesela Nazım Hazretleri hocamız Ahmet Yasin hocamızı ben 70 senedir bekliyorum diyor. Hazreti Mehdi'yi. Yani 70 senedir bu olayın olacağını mesela Nazım Hazretleri hocamız biliyor. Buna benzer mesela Müslüman ülkelerin karışacağını zaten o Nazım Hazretleri hocamız bundan bir sene öncesinde söyledi. Yani olayların olacağı zamanı da söyledi. Yani bunların hepsi hadislerde zaten belli. Ve hepsi aynen 200'e yakın alamet aynen gerçekleşiyor. İşte İran-Irak savaşı, güneş ay tutulmaları ikisini ardı arda, Kabe'de kan akıtılması, tozlu dumanlı karanlık fitne 11 Eylül saldırısı, depremlerin çoğalması, binaların yükselmesi ve yükseklikte yarışılması şu an görüyoruz. İşte dünyanın en uzun göklerinin yapıldı deniliyor. Bir dahaki proje ondan 150 metre daha fazlası. Şimdi o yapılıyor. 150 metre daha fazlası. O şekilde bir yarış başladı mesela. Buna benzer 200 alamet şu an gerçekleşmiş durumda. Bir de Onur Hocam dediği gibi yani gökten nida edilmesi uydu teknolojisine direkt işaret ediyor. Yani direkt o anlatılıyor hadislerde. Mesela gökten gelir diyor hadislerde ses ve her kavim kendi dilinde işitir. Ne demek bu? Gökten uydu yayınıyla anlatım simultane tercüme. Evet. Yani bu Cübbeli'nin anlattığı gibi gökten bir ses gelecek böyle yani binlerce desibel büyüklüğünde olması gerekiyor gökten gelen sesin herkes tarafından duyulması için. Ve o sesin herkesin kendi dilinde işitmesi de mümkün değil böyle bir şey. Belli ki gökten geliyor bütün uydu, ses ve görüntü. Mesela insanların doğuda da olsa, batıda da olsa kardeşini avcunun içinde göreceğini bildiriyor Peygamberimiz mesela. Yani çok net bir şekilde avuç içi bilgisayarlara dikkat çekiliyor. Yani avucun içerisinde, bakın görelim şimdi mesela, ben göstereyim fotoğraflarını.
Palmlar, işte teknolojiden mi aslında bahsediliyor orada?
Mesela evet. Bakın burada avucun içerisinde.
Tablet bilgisayarlardan mesela.
Bir de bir hadis var mesela, çok ilginç gerçekten. Kişi avucun içinde dünyayı öyle bir görecek ki diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Alçak yerler yükselmiş, yüksek yerler alçalmış olacak diyor. Bakın çok enteresan, iki boyutlu göreceğini bildiriyor insanların avucun içinde dünyayı. Bakın burada görüyoruz. Şu anda resim iki boyutlu değil mi? Tek bir düzlem halinde, üç boyutlu değil. Alçak yerler yükseltilmiş, yüksek yerler alçalmış durumda. Bu şekilde avucunun içinde görür diyor Peygamberimiz. Yani bir kısım Müslümanlar da bu mucizeleri saklamaya çalışıyor. Çok enteresan. Yani Peygamberimiz böyle bir mucizeyi bildirmiş. Muazzam bir mucizeyi. Bunun gibi detayına inersek, bakın 500-600-700 lira varan mucize var. Çok detayına inersek Peygamberimizin bildirdiği ayrı zaman alametleriyle ilgili. Ama büyük alametler, genel alametlere baktığımız zaman bunun gibi yüzler hesabıyla alamet var. Ve bunlar çok büyük mucize. Hani Müslüman kardeşlerimizin duyduğu zaman bunu, benim işim bunu daha fazla, ne kadar fazla insana duyurabilirim olması gerekirken, hayır, o alamet gerçekleşmedi. Neden gerçekleşmedi? Çünkü ben yaşantımı bozmak istemiyorum. Bir düzenim var. Evlenmişim, çoluk çocuk sahibiyim. Allah yolunda mücadele etmek istemiyorum. Ben belirli şeylerim var, onları yapmak istiyorum. O şekilde de cennete gideceğimi umut ediyorum gibi bir samimiyetsiz bir durum ortaya çıkıyor. Bizim dolayısıyla gece gündüz iman hakikatlerini, Kur'an mucizelerini, ayrı zaman alametlerini Müslümanlar olarak anlatmamız lazım. Bizim üzerimizde bir görev bu. Allah hesabını sorar ahirette. Bu kadar mucizeyi görüp de nasıl anlatmadın diye. Allah sorar. Dolayısıyla Allah anlattım inşallah dememiz için bizim bu mücadeleye girmemiz gerekiyor. Biz de hocamızın vesilesiyle, hocamız 32 senedir bu mücadeleyi yapıyor en güzel şekilde. Biz de inşallah elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Tüm Müslümanların üzerinde bir yükümlülüktür bu. İnşallah.
İnşallah. Evet, bu güzel programımızın da sonuna geldik inşallah. Seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz.